Buyurun arkadaşlar, çabuk girelim. İyi akşamlar arkadaşlar, hoş geldiniz. Bugünkü konumuz Mer kültür havzası. Tabii Mer derken, Mer şurası. Ne oldu, niye rengi oynadı bunun? Ne kadar büyük bir kutu var. Mer şurası. Tamam, bu yeterli, bu güzel bir renk. Gözüküyor mu oradan? Tabii biz Mer derken kastettiğimiz sadece Türk coğrafya değil, tüm bu kültür havzası, Mer'in merkez olduğu kültür havzasını kastediyoruz. Burası tabii eski bir kültür havzası. Burada Harizmi'den hemen hatırlayabilirsiniz. Ondan sonra Horasan bölgesi, Fergana bölgesi. Tüm bunları birlikte düşünmek lazım bu üçünü. Mesela burada Tursi var, Nişabur var, Ömer Hayyam'ın bulunduğu, Reyvan, Fahrettin Razi'nin bulunduğu. Oysa şu coğrafya birlikte düşüneceğiz. Mer derken tüm o bölgeyi birlikte düşünüyoruz. Mer tarih boyunca hem siyasi bir merkez, hem idari bir merkez, hem ticari hem de ilmi bir merkez. İran'la Orta Asya'yı birbirine bağlayan, yani İran coğrafyasıyla Orta Asya'yı birbirine bağlayan bir stratejik yeri var. Ticaret kervanlarında uğrak yeri. Şimdi yeri gelmişken şu ana kadar anlattığım kültür havzalarından bir Bağdat'ı görmedim. Kahire'yi gezdim baştan sona. Medine, Mekke'yi gezdim. Halep'i gezdim. Mervi de dolaştım. Dolayısıyla anlatırken zihnimde taze ve canlı. Gerçekten de çok muazzam bir düz arazi Mer. Fakat tabii Mer diye bir şey yok şu anda. Evet. Kuruluş tarihini bilmiyoruz. Fakat yapılan arkeolojik kazılar burada bulunan sulama kanallarından bunun çok eski bir yerleşim merkezi olduğunu tahmin ediyor. Yani sulama kanalı varsa tarım var demektir. Tarım varsa şehir var demektir. İlk sistematik yerleşimin olduğu dönem Persler, Akamelit döneminde, daha sonra da Sasaniler burayı kullanıyorlar. Hazreti Osman zamanında fethedilen bir şehir, fethedilince de şu coğrafyanın, Horasan bölgesinin idari merkezi, askeri merkezi üssü olarak kabul ediliyor. Ve daha sonra Basra'dan ve Kufe'den buraya Arap kabileleri yerleştiriliyor ve tüm Orta Asya'yı, yani bu Karahanlı bölgesi, Çin ne kadar uzanan coğrafyanın fetih üssü, fetih merkezi haline getiriliyor. Ve Emeviler döneminde de bu yerini koruyor. Mervin diğer bir özelliği Abbasi ihtilalinin başladığı yer. Ve bu Müslüman Erosani ilk örgütlenmeyi ve içsel hareketini burada başlatıyor. Ve buradan diğer coğrafyada yayılıyor. Memun tahta geçince Mervin başına talih kuşu konuyor. Çünkü Mervin Bağdat yerine başkent ilan ediyor. Niye? Çünkü Abbas ihtilali orada başladığı için, destekleyicileri orada olduğu için, ordu orada bulunduğu için, yani askeri güç orada olduğu için Mervi başkent ilan ediyor. O iç savaşta, kardeşiyle yaptığı savaşta ve yaklaşık bir 11 yıl Mer Abbasilerin başkenti oluyor ve bu esnada 11 yıl ilk bakışta çok az gibi gözükebilir ama yatırım yapıldığı için, devletin merkezi orası olduğu için hızlı bir kalkınma gösteriyor. Fakat daha sonra Mervi bırakıp Memun Bağdat'a geri gelince burası zayıflıyor. Samaniler döneminde şehir Buhara'ya taşınıyor ve Mer önemini kaybediyor. Gazneliler zamanında ise Nişabur bölgesi onun yerini alıyor. Mervin herhangi bir etkisi kalmıyor. Ta ki Selçuklara kadar. Selçuklar Cent'ten aşağı doğru indikleri Dandanakan'da 1040'da Gazneleri yenince malum iki bölümlü bir devlet kuruyorlar. Doğu ve Batı, Batı ve Doğu. Doğu'nun merkezi Merv oluyor ve başına da Çağrı Bey geçiyor. Dolayısıyla Merv Selçuklu şehzadelerinin merkezi haline dönüyor, dönüşüyor. Büyük Sultan ölünce oradaki görev yapan şehzadeler iktidar mücadelesine dahil olabiliyorlar. Merv'in esas kaderi Sultan Sencer zamanında değişiyor. Sultan Sencer, şimdi bu ismi çok güzel bir şekilde not alalım. Sultan Sencer önce Merv'i Doğu Selçuklu Devleti'nin merkezi olarak kullanıyor. Daha sonra sultan olunca bütün Selçuklu Devleti'nin başkenti haline getiriyor. Ve esas bizim İslam entelektüel tarihinde Merv dediğimiz dönem bu dönemde kuruluyor. Şimdi Sultan Sencer 1086'da doğdu. Bu tarihlere dikkat edin. Çünkü çok enteresan tarihler bunlar. 1086'da doğdu. 1157'de vefat etti. Doğu Selçuklu coğrafyasını Merv'den yönetti. Horasan Sultanı ünvanıyla 1097'den 1118'e kadar 21 yıl. Sultan olunca, yani Büyük Selçuklu Devleti'nin sultanı olunca 1118'den 1157'ye kadar 39 yılda sultanlık yaptı. Toplamda 60 yıl. 60 yıl rakamına dikkat edin gençler. 60 yıl devleti yönetti ve Merv'den. Dolayısıyla Merv olağanüstü derecede büyük bir merkez haline geldi. İstikrar, süreklilik ve ekonomik temerküz, politik organizasyonların gücü burayı büyük bir merkez haline dönüştürüyor. Düşünün şimdi Türkiye Cumhuriyeti'nin ömrü 80-90 yıl, 60 yıl bir insan değil mi? Yöneticilik yapıyor ve aynı yerde, aynı merkezde olağanüstü derecede büyük bir şehir ortaya çıkıyor. Kütüphaneler, medreseler, değişik imaret, mimari eserler bu dönemde Merv'i bütün bir o dönemdeki mevcut dünyanın en önemli şehri haline getiriyor. Nüfusu 1 milyona yaklaşıyor. 1141 Katavan Savaşı'nda Karahitaylarla yapılan Katavan Savaşı'nı Sultan Sencer kaybedince Harzemşah Atsız şehri ele geçiriyor. Hem halka hem de ulemaya biraz zarar veriyor. Zaten Müslüman'ın en büyük düşmanı Müslüman oluyor genelde. Hadi biraz daha bunu renksizleştirelim. Türk'ün en büyük düşmanı Türk. Türk'ün Türkiye yaptığını başka kimse yapmaz. Daha sonra Sultan Sencer tekrar burayı ele geçirip 11 yıl daha burada yaşıyor. Ama Oğuzlar Sultan Sencer'i esir aldıklarında 1153'te Merv'i tamamen yakıp yıkıyorlar. Oğuzlar enteresan bir organizasyon. Büyük Selçuklu Devleti'ni kuran da onlar, yıkan da onlar, oraları imar eden de onlar, tarumar edenler de onlar. Dolayısıyla Orta Asya Moğollar gelmeden önce zaten biraz yıkıldı. Biraz diyorum tahfif etmek için, yani Moğollara karşı direnecek herhangi bir güç yoktu. Oğuzlar oraları yakıp yıktılar. Evet. Bir daha toparlanamadılar. Sonra Hazemşahlar, akabinde Moğollar geldi 1221'de. Moğollar 5 kere Merv'i düzlediler. 5 kere. Halı bombardımanı gibi yürüyen kediyi bile öldürdüler. Ölülerin bile mezarlarını açtılar. Biliyorsunuz eski Türk geleneğinde bir yer fethedilince fetih ya da yönetici elitin tüm 7 ceddi toprağın altından çıkartılır, yakılır. Moğollar bunu çok ciddi bir şekilde uyguladılar ve oradaki anlam değer dünyasını tamamen yok etmek, siyasi iddiayı ortadan kaldırmak. O dönemde öyle düşünüyorlar. Gerçekten bugün Merv'i gezdiğiniz zaman eski Merv bataklık gibi, yani hafif ortasından bir su akar. Tamamen yıkıktır. Sadece Sultan Sencer'in türbesi var. Sultan Sencer'i sanki şehir sahiplenmiş gibi. gibi tarihte o şehri önemseyen, onu en üst zirveye taşıyan Sultan Sencer olduğu için Sultan Sencer'in mezarı dışında hiçbir mezar yok arkadaşlar. Bu da bir mucize tırnak içinde. Yani Tanrı'ya inanmana gerek yok. Kozmik bir şey. Yani orada duruyor. Her şey yakılıp yıkıldı. Birkaç sahabe makamı var. Onlar makam yani net bildiğimiz şeyler değil. Ama gezdiğim zaman orayı gerçekten Sultan Sencer orada mezarıyla çok enteresan astronomik bir mezarı vardı. Güneş ışığının dansını izlersiniz mezarında. Bir delik vardı yukarıda. Güneşin belli saatlerdeki hüzmesi orada bir dans eder. Yani biraz daha ne yapacağız? Bu kadar büyük astronomu yanında toplayan, vasathane kuran, ziç hazırlatan bir adamın mezarında da böyle bir astronomik anlamının olması şaşırtıcı değil. Şahru 1414'da Mermi'yi ele geçirince burayı tekrar ihya etmek istiyor. Su kanalları açıyor ama tutmuyor. 1510'da Safeviler eline geçiyor. Hızlı bir tarihçe veriyorum. 18. yüzyılın başında yani 1700'lerde Buhara emiri Murat Han tüm Merv halkını sürgüne yolluyor. Dağıtıyor. Orta Asya'ya ve Merv ortadan kalkıyor. 1884'te Ruslar gelince burayı pamuk tarlası yapıyorlar. Çünkü düz bir arazi ve su var. Hala tarla olarak duruyor büyük oranda. Bugün Türkmenistan'a bağlı bir şehir. Merv'in hemen 30 kilometre dışında Yeni Merv var. Arabayla gidiyorsunuz eski Merv'e. Eski Merv bir arkeolojik alana dönüştürülmüş vaziyette. İşte Sultan Alparslan'ın türbesi aranıyor. Şunun türbesi aranıyor, bunun türbesi aranıyor. Bunun dışında herhangi bir özelliği yok Merv'in. Altı çok zengin ama üstünde herhangi bir şey yok. İlim hayatına gelince esas bizim konumuzda ne zaman burada ilim hayatı başlıyor? Tabiinden yani sahabelerinden sonraki nesilden kadı olarak Merv'e atanan Yahya bin Advani diye bir adam burada tefsir okulunu başlatıyor. Ya da dini ilimleri diyelim genel anlamıyla kadı Yahya. Sonra onun öğrencilerinden Dahhak bin Müzakim diye bir adam tefsir okulunu kuruyor. Şimdi bunlara girmeyeceğim. Mervezi lakabı taşıyan, Mervezi demek Mervli demek. Eğer mesela Katip Çelebi'nin Keşf-i Zunun'u, Sullemul Vusul'u ya da Bağdat İsmail Paşa'nın Hediyetül Arif'ini ya da ne bileyim ben Ömer Rıza Kehale'nin Mucem'in müellifine baktığınız zaman 50-60'a kadar Mervezi yani Mervli nispesini taşıyan alim var. Bu şu demek yani eser yazan bunların bazısı çok önemli. Bazısı ikinci derece, bazı üçüncü derece alim ama neticede belli bir dönemde müthiş mümbit, doğurgan bir toplum. Belirli dönemlerde tabii özellikle Sultan Sencer zamanında. Mesela meşhur Hanbeli mezhebinin kurucusu Ahmet bin Hanbel Mervlidir. Değil mi Ömer? Evet. Fakat Sencer öncesi en önemli Mervli alim Habeş el-Hasip'tir. Habeş el-Hasip bu ismi aslında çok duymamız gereken bir isim. Çünkü trigonometrinin kurucularından biridir. Trigonometriyi astronomiye uygulayan alimlerden biridir. Büyük bir astronom matematikçidir. Pek bilinmez ama 864'te Bağdat'ta ölmüştür Mervli olmasına rağmen. Harezmi'nin ve Harizmi'nin dönemindeki Bağdat entelektüel coğrafyasının bir üyesidir. Hem astronomide hem matematikte. 35 yıl Bağdat'ta kurduğu rasathanede gözlem yapmış bir astronom. Kendisinden sonra çok etkili olmuş. Geçen hafta bahsettim. Mısır'da İbn Yunus onun çalışmalarını kullanmış. Gazneliler'de de hem Biruni hem de hocası İbn Irak onun eserleri üzerine çalışmış, şerhler yazmıştır. Özellikle trigonometriyi küresel astronomiye uygulaması son derece önemli. Bazı trigonometrik fonksiyonları ilk defa onun tanımladığı iddia edilir. Mesela tanjant, hani sinüs, kosinüs bilinen bir şey az çok ama tanjant, kotanjant gibi türometrik fonksiyonları ilk defa Habeş el-Asib'in tanımladı. Bu biraz tartışmalı çünkü o dönemde Bağdat'ta pek çok astronom ve matematikçi birlikte çalışıyor Memun'un etrafında. Dolayısıyla orada öncelik sonralık ya da kim buldu, kim icat etti, kim keşfetti biraz tartışmalı bir konu ama en azından eserleri üzerinden takip ettiğim zaman Habeş el-Asib Sultan Sencer öncesi en önemli Mervli alimdir ve bu alim, bu bilgin sadece İslam medeniyeti için değil, hemen hemen tüm Akdeniz dünyası, Akdeniz medeniyet bilim tarihi açısından önemli isimlerden biri. Etkisi bakımından da çok önemli. Mesela ilk defa global usturlatla kıble tayini yapmaya çalışıyor. Yani nerede bulunursan bulun, oradan kıblenin tayinini küresel türmetliği kullanarak nasıl yapabilirsin? Bunlar üzerine çalışıyor. Buna uygun sistemler geliştiriyor. Evet. Dediğim gibi elbette Mervi merkeze alıyoruz ama bütün bu coğrafyayı birlikte düşünmekte fayda var. Kısaca Mervi'nin esas gündeme geldiği tarihe kadarki macerası böyle özetlenebilir. Şimdi hatırlarsanız 15 dakika özetledim. Esas konumuza geleceğiz. Mervi'nin İslam medeniyeti, hatta tüm insanlık. Çünkü Merv Çin'e de, Hindistan'a da etki yapacak. Kazan'a da etki yapacak. Endülüs'e de etki yapacak bir yapıyı tetikleyecek. Ben öyle bir yazı yazdım. İleride yayınlanınca göreceksiniz. Her şey Merv'de başladı diye. Biraz sonra anlatacağım ne demek istediğimi. Gerçekten her şey Merv'de başladı. Özellikle bir kere başladıktan sonra tabii o yaptığı etkine kimyasal reaksiyonlar domino taşı gibi tüm İslam dünyasını belirledi. Şimdi oraya geçmeden önce bir hatırlayalım. Medine neydi İslam medeniyeti için? Bir ideydi dedik, hatırlarsın. Bir fikirdi, bir misaldi, değil mi? Bir iddiaydı. En azından potansiyel bir kuvve, daha sonra İslam medeniyetinin açığa çıkacak, bir fiil hale gelecek, aktüel hale gelecek yapısını, kuvve halini içeriyordu demiştik hatırlarsanız. Bağdat ise Kufe ve Basra'da oluşan algoritmik düşünceyi merkeze alarak bir toplama, tahsiye etme, düzeltme, değil mi? Bir güncelleme, bir ihya şehriydi. Bunları hatırlıyorsunuz. Bir güncelleme hareketiydi. Hatırlayın bunu. Hatta bir mukayese hareketi gerçekleşmişti. Kahire ise bir terkip merkeziydi. İbn-i Eysel'in terkibinden bahsettik, İbn-i Nefis'in terkibinden bahsettik ve özellikle Memlük döneminde bilginin birleştirilmesi, ansüredi zihniyetinden uzun uzun bahsettik. Peki men nedir? Men üç kelimeyle özetlenebilir arkadaşlar. Bu üç kelimeyi analizini yapıp bırakacağız zaten. Bir, tahkik. İki, tahrir. Üç, talim demektir. Tahkik, tahrir ve talim. Bu kavramları açıklayarak zaten konuyu anlatacağım. Burada gerçekleştiren büyük bir tahkik hareketi, büyük bir tahrir hareketi ve büyük bir talim hareketi söz konusu. Şimdi kafamızda bir imaj oluşabilmesi için Sultan Sencer'in etrafındaki alimlere baktığımız zaman, bunların hepsi Mervi değil şüphesiz, civar bölgelerden de geliyor, 60'a yakın birinci sınıf alim var. 60'a yakın. Bakın ben şairlerden bahsetmiyorum, alalım değil. Mesela Fars şiirinin, Arap şiirinin en önemli isimleri burada o dönemde. Mimarlardan bahsetmiyorum, alalım değil. Yani sadece isim olarak sayıp geçelim. Onu her yerde bulabilirsiniz. Devlet adamlarından, askeri generallerden, komutanlardan bahsetmiyorum. İlim adamı diyorum. Nedir ilim adamı? Mantıkla dayalı felsefe, matematiğe dayalı felsefe, tıp, ondan sonra irfan gibi konularda 60'a yakın birinci sınıf adam var. Ömer Hayyam mesela. Orada. Tamam mı? Ömer Hayyam'ı anlatmaya gerek yok. Değil mi? Hepiniz biliyorsunuz. Şarapçı olarak biliyorsunuz. Ömer Hayyam meyhanesi. seviyeniz bu kadar. Nazar manzara yaratır diyorum. Değil mi Sıksak? Senin görünüşün o işte. Baktığın zaman Ömer Hayyam şarap diyor. Çünkü senin zihnin şaraba batmış. Büyük bir astronom, matematikçi, yönetici, filozof ve nasıl diyelim, hayatın anlamına ilişkin en derin şiirleri yazan adam. Anlatabiliyor muyum? Bahattin Karaki, biraz sonra isminden sık sık bahsedeceğiz. Büyük bir astronom, matematikçi ve büyük bir hareketin başlatıcısı. Onun üzerine duracağız, Bahattin Karaki. İbni Heysen'i yeniden merkeze alan, matematiksel ve mantıksal yaklaşımı birlikte kullanıp doğanın bilgisini elde etmeyi bu yöntem üzerinden gerçekleştirmeye çalışan önemli bir isim. Bedi el-Usturlabi, büyük bir astronom, astronomi aletçisi, Hububi, Ebu Ali el-Hububi, cebirci, çok önemli cebir eserleri var, günümüze geldi. Ebu Hatim el-İsfizari, matematikçi, fizikçi, özellikle lokal gravitasyon konusunda, cisimlerin özgür ağırlıkları konusunda çalışan biri. Ebu Said el-Urmevi, matematikçi. Abdurrahman el-Hazini, modern öncesi dönemde en önemli fizik kitaplarından birini yazan kişi. Kitab-ül Mizan. Niceliksel fizik. Cisimlerin özgür ağırlıkları, yine gravitasyon konusunda çalışmış. Bunun için de alet icat etmiş biri. Ebu'l-Kasım Nisaburi. Biraz sonra uzun uzun bahsedeceğimiz tahlil hareketinin ilk başlatıcısı. Ebu'l-Kasım el-Nisaburi. Esad el-Beyhaki. Önemli bir matematikçi. Muhammed el-Beyhaki. Koni kesitleri üzerine çalışmış önemli bir isim. Zahirettin Gaznevi. Matematikçi. 7-8 kitabı var. Saymıyorum onları. Hüseyin Es-Semerkandi. Matematikçi. Bunlar hepsi matematik. Mantıki felsefeye ya da felsefeye genel olarak bakalım. Gazzali. Sultan Sencer'e mektuplaşmaları var. Ebu Said el-Urmevi. Filozof. Ali el-Kayini. Filozof. Ebu'l-Abbas el-Lefkeri. Bak bu çok önemli. Lefkeri. Değil mi? Behmenya'nın talebesi. Behmenya İbn-i Sina'nın talebesi. Lefkeri. Meşhur felsefe asubeleri yazan. Beyanul Hak. Fî dımân-ı sıdk diye meşhur bir felsefe çalışması var. Başka kitapları da var. Lefkeri. Çok bilinmez. Halbuki çok önemli bir isimdir, biliyor musunuz? İbn-i Sina'nın ikinci kuşak talebesi. Talebesinin talebesi çünkü. Zeynettin Es-Savi. Bu da önemli bir filozof. İbn-i Sina'cı filozof. Mantıkçı. Ebu'l-Feth Eş-Şehristani, meşhur El-Milel ve Nihal yazarı, dinler tarihçisi, felsefeci, kelamcı. El-Bayhaki, felsefeci ve felsefe tarihçisi. Tıp, Şeref-ü-Zaman El-İlaki, yazdığı eserler daha sonra bütün İslam dünyasında okutuluyor. Zeynettin El-Cürcani, bu da büyük bir tabip. Meşhur mutasavvıf, idam edilerek öldürüldü. Aynül-Kudat El-Hemedani, bu da Sultan Sencer'in yanında. Ve büyük müfessir, bilci, Zemahşir. İsimler her alandan aldım ki ya da benim bir az çok aşin olduğum alandan kafanızda bir tasavvur oluşsun. Ne tür isimler orada bulunuyor? Bunların çoğu gerçekten birinci dereceden ilim adamı ama bizim kültürümüzde herhangi bir karşılıkları yok maalesef. Evet. Şimdi bu isimler, bunları ben bir kısmını saydım. 60'a 70'e yakın bu isimler nerede bir hareket başlatıyorlar? Ve bu hareket daha sonra Harzemşahlar dönemiyle devam edip Moğollardan sonra tüm İslam dünyasına dağılıyor. Bu hareketi 3 kelimeyle özetledik. Tahkik, tahrir ve talim. Tahkik, mantıksal felsefede yapılan operasyonun adıdır. Tahkik. Bu harekette Yani şu anda mantıksal felsefeyi anlatıyorum. Bu hareketin dört temel terimi var. Tahkik, tahrir, takrir, takrim. Hepsinin anlamı farklı. Terimle düşüneceksin. Ne demek tahrir? İşte tahkik, hak kelimesinden geliyor. Delil ile bilmek demek. Tahkik, delil ile bilmek. Kanıtlı bilmek. Şimdi bazı çok önemli. Delil ile bilmek. Şimdi peki delilsiz bilirsek buna ne denir? Hikaye denir. Hikaye. Tabii. Hayır hayır. Çağdaş şeyleri katmayın şimdi. Delilsiz bilmek. Şimdi ben hocan sana bir şey anlatıyor. Matematiği öğreniyorsun hakikaten. Formül de çözüyorsun. Değil mi? Taallüm seviyesidir bu. Taallüm. Yani öğrenim seviyesinde bilgiye biz hikaye diyoruz. Klasik literatür öyle diyor. Hikaye. Delilsiz bilmek. Yani sana nasıl ki ben bir masal anlatıyorsam, herhangi bir olguyu, bir olayı anlatıyorsam, hikaye demiş, Ali şuradan kalktı buraya gitti, hiç mi içine ilişkin bir şey yok, neden gitti, nasıl gittiğinde, hiç onlara girmeden sadece olayı tahkiye ediyorum, hikaye diyorsam, bilimde böyle anlatmıyor muyuz? Geliyor hoca diyor ki, Fatih Sultan Mehmet şunu yaptı, şunu yaptı, işte matematik şuradan şuraya şunu çıktı. Niçin böyle kardeşim? Bunun bir zemini yok mu? Yok. Gayet doğal. Çünkü belli bir yaşa kadar insanlara taallüm seviyesi, taallümle ilmi karıştırıyoruz biz. İlim başka bir şey, taallüm başka bir şey. İlim, biraz sonra anlatacağım süreçlerin sonucunda hasıl olan bilgidir. Öbürü taallümdür. Taallümde sadece hikaye anlatılır. Tabii bu anca da pedagojik olarak da önemli. Bir çocuğa ne zamana kadar hikaye anlatılır, ne zamandan sonra ilme geçilir bunu bilmiyoruz. Biz ya insanlarımızın kafasını ezecek şekilde daha ilk baştan değil mi? Tahkik yöntemiyle delillendirmeye çalışıyoruz. Kafayı betonlaştırıyoruz ya da ömür boyu hikaye anlatıyoruz. İlkokulda, ortaokulda, lisede, üniversitede, yüksek lisansta, doktorada sonra o yetiştirince o da hikaye öğrendiği için hikaye anlatmaya devam ediyor derslerinde. Tamam mı? Dikkat edin, taallüm ile ilim ayrıdır. Taallüm hikayeli olur, bu gereklidir. Ama yeterli değildir. Belli bir yaşa kadar insanlara taallüm ettirilir. Yani bir öğretim verilir ve bu hikaye tarzıyla yapılır. Tahkikte ise delille bilmek esastır. Tahrir ise, buradaki tahrir, mantıksal felsefeye dayalı tahrir. Tahririn bir de matematiksel felsefe içinde anlamı var. Onu ayrı karıştırmayacaksın. Çünkü kelimelerin kullanım bağlamlarına göre anlamları farklıdır. Tahrir demek herhangi bir fikri, bir meseleyi incelerken zevaidi, zait, fazlalıkları atmak demek. Temizlemek yani. Mantıksal felsefede. Yani herhangi bir konuyu ele alıyorsunuz, inceliyorsunuz. İncelerken o konunun etrafında olan konuyu birinci dereceli ilgilenen meseleleri atıyorsunuz. Tamam mı? Takrir ise, şimdi bakın, şeyi, nedir onun adı? Kelimelere dikkat edin. Çünkü bu kelimeler daha sonra günlük dilimize yerleşecek. Günlük dilimize de bugün demiyorum. Daha sonra İslam düşünce geleneğinde mesela ehli muhakkık, bu muhakkıktandır. Bu dersini takrir etti diyorsun. Tamam mı? Takrib ehlindendir diyorsun. Bunları metinlerde anlamıyorsun. Sözlük anlamına bakıp geçiyoruz. Ehli takrib. Ne demek ehli takrib? Ne demek ehli takrib? Mukarrir ne demek? Mukarrir ne demek? Muhakkık ne demek? Bir de en son kullanacağım. Bir de müdekkik ne demek? Değil mi? Bunlar hepsinin anlamı var. Hepsinin farklı bir ders okutma biçimidir. Tabii bunları bilmeyince bir şey yok. Hiç derinlik yok. Yani adamda akıl yok, başkasında akıl göremez tabii. Yani herkes senin üstüne göre bakıyor. Evet. Onun için çok dikkat edin. Takrir nedir? Takrir herhangi bir meseleyi incelerken o meseleye ilişkin getirdiğimiz delillerin iç tutarlılığını dikkate almaktır. Yani delillerin iç tutarlılığı. Delillerin iç tutarlılığını dikkate alarak düşünmek. Buna takrir denir. Takrir ise deliller ile sonuç arasındaki tutarlılığı, mutabakatı göz önünde bulundurarak düşünmektedir. Yani delilleri öyle bir kuracaksın ki kendi iç tutarlılıkları olacak, buna takdir diyorsun. Ama bu iç tutarlılık sonuçla da bir mutabakat gösterecek. O delillerin dizaynı, örgütlenmesi sonuçla zorunlu bir ilişki gösterecek. Uçmayacaksın yani. Adım adım gideceksin. Buna da taklit denir. Bütün bunlar bu coğrafyada ortaya çıkan terimler. Tabii birden olgun halde çıkmıyorlar. Şüphesiz zaman içerisinde bunlar yerleşiyor. Mesele öyleyse şudur arkadaşlar. Mesele bilen insandır. Müdrik olan insandır. Bir meseleyi bilirsiniz. Bilirken bir yöntem sahibisinizdir, bir yönteminiz vardır. Ve bu yönteme ilişkin, bu yöntemle meseleniz arasında bir nispet vardır. Yani tıp yöntemiyle matematik yapmazsınız. Matematik yöntemiyle ilahiyat yapmazsınız. Tamam mı? Yöntem ve meseleniz, ele aldığınız konu arasında bir mutabakat, o bir mutabakat değil, bir nispet olmalı. Dolayısıyla sizin konuyla, şey, yöntemle konu arasında kuracağınız ilişki sizin ya tahkik elinden olduğunuzu, ya taklit elinden olduğunuzu, ya tahrir elinden olduğunuzu, ya da taklit elinden olduğunuzu gösterecek. Tamam mı? Mesela anlaşılıyor. Şimdi burada bir üçüncü şey ise bir dördüncü, bir beşinci. Üst bir yöntem olarak da tetkik var. Müdekkik adam. Çok müdekkiktir diyorsun. Şimdi bu en üst seviyedir. Bu delillendirmeyi bilmek demek. Delillendirmeyi demek. Şimdiye kadar söylediklerimizin delille alakalı. Ya delille bilmek, deliller arası tutarlılık, delille sonuç arasındaki ilişki, delilin içine girmeyen artık olanları temizlemek, atmak. Evet, delille bilmek tahkik. Delillerin iç tutarlılığını dikkate almak takrir. Delille sonuç arasında mutabakat kurmak takrir. Delile taalluk etmeyen, ona ilişmeyen fazlalıkları atmak tahrir. Ama bir de delillendirmeyi bilmek, tüm bunları bilmek tetkik. Tetkik, dakik, dakika kelimesi hep aynı. Un demek, un. Un ufak etmek yani artık dibine indir meselenin demek. Tetkik kelimesi tam Türkçesi unlaştırmak, un haline getirmek. Yani hakikat öyle bir parçalıyorsun ki en küçük birimlerine hem formel olarak anlattım burada tabii. Formel olarak en küçük birimden iniyorsun. Bu da müdekkik. Anlaşıldı mı? Bu yöntemlerle düşünmek çok tehlikeli bir seviyedir. Çünkü tamamen formel bir karakter kazanır. Ama burada hem tahkiki, hem tahriri, hem takriri, hem takribi, hem de tetkiki yönteme uygun yapacaksın. Yani diyelim ki mantık yapıyorsan, felsefe yapıyorsan bu yöntemleri, bu anlattığımız kavramları farklı kullanacaksın. Tasavvuf yapıyorsan farklı kullanacaksın. Dolayısıyla bir insan tasavvufta da muhakkık, mukarrir, mukarrir, muharrir ve müdekkik olabilir. Felsefede de olabilir, matematikte de olabilir. Yöntemine nispetle ama. Bu aynı zamanda yöntemlerin bağımsızlığı kuralı dediğimiz bir kurala göre işlenir. Bu çok daha zor çünkü bilginin bir açıdan parçalanmışlığını kabul edersiniz. Yani hakikat tek ama hakikate giden yollar çeşitlidir, yöntemler çeşitlidir. Bu yöntemlerin her biri de bu kavramlara nispetle ya da bu çalışma tarzına, bu basamaklara nispetle. Yani meseleyi önünüze koyarsınız, önce onu delille bilirsiniz. Sonra deliller arası tutarlılığı araştırırsınız. Sonra delille sonuç arasında bir ilişki kurarsınız. Sonra fazlalıkları temizlersiniz. Sonra da bütün bunları nasıl yaptığınıza dair bir delil şeması gösterirsiniz ki bunu herkes gösteremez. Müdekkik olmak kolay değil. Çok az adam var müdekkik. Yani delillendirmeyi bilmek. Nasıl düşünüyoruz? Mesela mantıkta nasıl düşünüyorum? Matematikte nasıl düşünüyorum? Çünkü düşüncenin fonksiyonları alana göre, konuya göre değiştiği için oraya göre de oradaki biçimsel yapılar da şekil kazanıyor. Yani matematiksel düşüncedeki delillendirme ile tasavvuftaki aynı olmayacağını biliyorum. Fıkıhtaki delillendirme ile diyelim ki ne olsun, dil bilimlerindeki delillendirme aynı olmayacağına göre sizin tüm bu süreçleriniz farklılaşacaktır. Bu korkunç bir seviye arkadaşlar. Soyutluğun bu zirvesidir. Tamam mı? Şimdi bu bir kere geliştikten sonra geriye dönüş yok. Artık İslam dünyasında, bunu İslam felsefesi çalışan arkadaşlar dört gözle dinlenilmez değil mi? Kulaklarını dört açıp dinlesinler. Bu döneme kadar felsefede esas olan Burhan'dır. Burhan. Bütün bilimlere bu sirayet etmiştir. Burhani delil. Burhani delil. İnni delil, limmi delil, Burhan-ı Mutlak, İbn-i Sina'nın, Farabi'nin. Bundan sonra Burhan ikincildir. Niye? Delil-i tahkiki esastır. Tahkiki delil. Delil-i Burhani değil, o gerekli ama yeterli değil. Burhan olmadan tahkik yapamazsın. Oradaki sıralamayı kaçırmayacaksın. Burhan şart ama Burhan'ın üstünde tahkik. Tahkik demek artık, bu anlattıklarımın dışında, tahkik artık hepsinin alem olmuş, hepsinin ortak ismi olmuş. Tahkik demek şudur. Sadece bir şeyi, bir meseleyi ele alıp ona bir yargıda bulunmak değil, mesela dır, x, y'dir demek, bunu temellendirmek, bunu delillendirmek, bu delilin iç tutarlılığını göstermek, bu delilin, yani x, y'dir'deki delillerimizin sonuç ve delil arasında çıkılmak değil, aynı zamanda x, y'dir önermesine, yargısına, çıkarımına yapılacak tüm muhtemel itirazları, gelecekteki itirazları da düşünerek sistemi sağlam kılmak. Bu da tahkiktir. Bu artık üst seviyede bir tahkik. Tamam. Ve bunu yaparken ilginç bir yöntem icat ediyor. Sanal diyalog. Şöyle düşünülürse, acaba biri kalkar da şu açıdan şu soruyu sorarsa, yani artık dibik düşüyor bu iş. Yani bunu her yere uyguluyorlar. Entesan, hukuka uyguluyorlar. Şöyle düşünüyorlar. Yani verdiğim örnek. Bir insan normal doğduğunda bir yüzü vardır. İki eli var, iki ayağı var. Abdest almak kolay. Peki iki yüzlü bir insan abdest alırken ne yapacak? Dört kulağını da abdest yıkayacak mı? İki başına mesh yapacak mı? Ha? Hadi diyelim iki, üç kolu var. Ne yapacak mı? Şimdi böyle bir şey var mı? Olabilir tabii ama yaşar mı, o da ayrı bir konu. Bunları düşünmüyorlar. İdealize ediyorlar uzayı, bilgi uzayını. Böyle bir insan varsa abdest alırken ne yapacak? Hayda, oturuyorlar bu sefer. Bütün metodolojiyi buna göre reorganizasyona tabi tutuyorlar. Çünkü buna cevap vermen lazım. Bu possible world dediğimiz bizim modern şeyde, sistemde. Muhtemel bir dünyada var bu. Tamam mı? Hazreti Adem olmasaydı cümlesi de possible world dediğimiz uzaylar değil mi aslında? Bak, buna da cevap yetiştireceksin. Hazreti Adem yaratılmasaydı evren nasıl olurdu? Yani müdrik bir varlık olmasaydı evren nasıl olurdu mesela? Bu bir soru mudur? Sorudur. Çünkü sorduk. Dile getirdiğiniz, çünkü tabii aklın takdir ettikleri, tecrüz ettikleri bunlar birbirinden ayrı şeylerdir. Yani işin hakikaten üst seviye. Çünkü biz her şeyi takdir edebiliriz. Aklın bir kudret, takdir kudret gücünden gelir. Bizim bir kudretimiz var. Her şeyi takdir edebiliriz. Masal nesneleri yaratabiliriz, şunu yapabiliriz, şöyle olabilir, böyle olabilir. Bir sürü varsayımlarda bulunabiliriz. Farazi nesneler icat edebiliriz. Ama bu farazi, takdir ettiğimiz farazi nesnelerin hepsini tecrüz etmeyiz. Yani olurluğu üzerinde konuşmayız. Deriz. Bu olmaz. Niye göre olmaz? Onun gerekçelerini veririz. Artık tahkik yönteminin iş gördüğü uzay idealize edilmiş bir tarafıyla mahiyetler, saf hakikatler uzayıdır. Orada biz muhtemel tüm durumları düşünüp, tüm olasılıkları dikkate alıp bunlarla uğraşmaya başlarız. Bu dediğim gibi bir tür düşünce matematiğine gidiyorsun. Matematik başka bir şey yapıyorsun ama düşünce matematiği yapıyorsun. Mutlak uzayda işlem yapmak gibi bir şey. Bu burada ortaya çıkıyor. Şimdi tahkik yöntemi bütün sadece üretilen bilgi için değil, üretilmiş bütün bilgi içinde bazı sorunlar ortaya çıkardı. Bir kere tahkik yöntemiyle tüm birikim tarihselleştirilmiştir. Bu çok önemli bir nokta diye arkadaşlar. Bunun tabii kozmolojiyle alakası var. psikolojiyle, optikle alakası var ama oralara tek bir şey girmeyelim. Yani tahkik yöntemini kuranlar, ki dediğim gibi bu sabahtan akşama kurulmuyor, yavaş yavaş oluşuyor bu. Tahkik yöntemini kuran insanlar bir kere tüm bilgiyi tarihselleştiriyorlar. Artık bilgi beşeridir. Bu kelamcıların başarabileceği bir şeydir zaten. Bunu felsefeciler başaramaz. Ne demek bilginin beşerileşmesi, bilginin tarihselleşmesi? Yani şu basit olarak şudur. İnsan ve nesne. Arada hiçbir öge yok. Ne transandant bir kognisyon, bir melek, bir şeytan, bir cin. Tamam mı? Spiritüel bir unsur. Hiçbir şey yoktur. İnsan ve nesne karşılıklı konumlandırmıştır. Zihin müdrik yapıyla nesne arasında ilişki direkt bir ilişkidir. Doğrudan bir ilişkidir. Nesneden gelenle benden gelen sentezlenerek bilgi ortaya çıkar. Zaten tahkik edilen de bu bilginin kendisidir bizzat. Tamam. Hiçbir bilgi, istidlali bilgi tabii burada kastedilen büyük oranda, hiçbir bilgi metahistorik ya da ahistorik değildir. Vahiy bile kaynağı itibarıyla tarih dışı olsa bile idraki itibariyle tarihsedir. Çünkü tefsir yazıyorsun, diğeri kayboluyorsun. Değil mi? Akaid yazıyorsun, akaidin ilkeleri ahistoriktir, tarihsidir. Çünkü vahiyle gelmiştir ama onun idraki ispatlanması, gerekçelendirilmesi, yeniden ifade edilmesi, ifade ve istifadeye konulması tarihseldir. Anlaşılıyor mu? İki, sorunsaldır bu bilgi. Yani tamamen nasıl sorunsaldan kastettiğim artık doktriner bir tarzda itiraz edilemeyecek formda değildir. Çünkü tarihselleştirilen hiçbir bilgi doktriner bir özellik taşımaz. Yönteme bağlıdır. Onun doğruluğu ya da yanlışlığı ya da neyse artık ona yükleyeceğinde tamamen yöntemseldir. Dolayısıyla her daim yeniden ele alınıp kritik edilir, incelenebilir. Üç, formeldir. Zaten bu formelliğe uygun da bir dil geliştirilecek. Onu talim kısmında anlatacağım. Anlatmaya çalışacağım. Evet, zamanı da kontrol ediyoruz ki şey yapmayalım. En azından dersimizi bitirelim. Daha çünkü şeydeyiz. Tahkik kısmındayız. Dediğim gibi bu tahkik yöntemi arkadaşlar birden ortaya çıkmıyor. Yavaş yavaş çıkıyor ama bunun zirvesi ya da bunu tam anlamıyla formüle eden Fahrettin Razi'dir. Daha önce de size ifade etmiştim. Klasik gelenekte bir keşif, bir icat en son halini veren kişinin ismi denilir. Bu klasik gelenekte böyledir. Yani elbette bunu Razi kurmadı. Razi icat etmedi. Ama en son halini o verdiği için biz bunu Razi'ye nispetleyebiliriz. 1210'da ölmüş ve bunun öğrencileri tarafından, Razi'nin öğrencileri tarafından bütün İslam medeniyetine yayılmıştır. Özellikle Razi'nin Muhassal, Mulakas, Muhtasar adlı eserleri bunun tipik örnekleridir. Özellikle de iki önemli eseriyle bu tahkik yöntemini Razi İslam dünyasına zerk etmiştir. Biri İbn Sina'nın El-İşarat ve Tembiyatına yazdığı şer. El-İşarat ve Tembiyatla Razi kendi yöntemini İbn Sina artık nasıl diyelim böyle tarih üstü gibi kabul edilen İbn Sina sisteminin en önemli metnine, en son metnine zerk ediyor ve bütün o metni tarihselleştiriyor. Sorunsallaştırıyor, formel açıdan okuyor, darmadağın ediyor. Hatta ne diyorlar? Şerh değil bu cerh. Yani cerh yaralamak demek. Her tarafı kargılıyor. Bir tarafa. Şimdi çok güzel bir örnektir bu. Tahkik yöntemi nedir biliyor musun? Hani paranı kaybedersin böyle bir ne derin ona? Ne diyoruz? Çimenlerin olduğu, tabii bu arkadaşların çoğu köy görmediği için ahır görmemişsinizdir siz. Gazeller vardı hayvanların altına. O gazelin paranı kaybettiğini düşün. Tamam mı? Sen eline bir tırmık alırsın, o tırmıkla her tarafı karıştırırsın. Tamam mı? O parayı bulmak için. Bak bir para bu ya. Para derken kağıt para da değil yani. Diyelim ki bilin ya. Ama sen çocuksun. Biz çok yaptık bunu köydeyken. 1 milyon bizim için çok önemli de 1 lira. İşte tam tahkik müdür arkadaşlar. O ot yığını içerisinde, o gazel yığı içerisinde, o küçük parayı bulmak için her tarafı tırmıklama. Her tarafı kargılama. Buna tahkik diyoruz. Tam güzel bir örnek. Peki bulduk mu? En azından denedik. Tamam mı? Bunu demek için bile o tahkik yöntemini yaparsın. Onun için çok zor yorucu, sıkıcı, vakit alıcı bir şeydir. Ne diyoruz? Ya ben de onu arıyorum. Şimdi mi söylenir? İşte o samanlık kelimesi aklıma gelmedi. Samanlıktan iğne aramak. Ama bu nasıl iğne arıyorsun? Işıkla değil ha. Belirli formel kurallarla yapılarla. Zaten bulduğunda ışık gelmiş oluyor. Yöntemin kendisi ışık oluyor. Ekstra dışarıdan. Çünkü daha önce ne diyordu felsefe? Işık. Transcendent cognition. Transcendent cognition. Aklı faal, aktif intellect oradan yanıyor. Baba bulduk, aha burada. Böyle bir şey değil artık yani. Niye? Çünkü samanlıkla sen baş başasın kardeşim. Dışarıdan bir yardım yok. Bunu şeyle karıştırmayın. Cenab-ı Hak yardım etmiyor mu? Kardeşim o külli yazılı. O uzak sebep. Ona ad vermişler zaten. El illetün ba'ide. Zaten o yazılımın kuşatıcı çerçevesi olduğu için onu insan beşeri bilgisinin konusu o değil. Bakın bu Katoliklikten İslam'ın ayrıldığı en noktadır. Cenab-ı Hakk'a nispet edilecek tüm eylemler en alttaki metafizik çanağın eylemleridir. Beşeri bilginin konusu olamazlar. Beşeri bilginin konusu olduğunda Katoliklik yapıyoruz. İşte bugün yaptığımız gibi. Bunu kabul edersin, iman edersin. Beşeri bilgi çünkü beşeri bilgiye Tanrı indirmek, Tanrı'ya hakaret. Anlatabiliyor muyum? İşte tam bu. Bak güzel bir örnek oldu klasikle. Yani samanlık ve sen ve para. Al sana da bir tırmık ara. Bak güzel kafi oldu. Samanlık ve sen para, al tırmığı ara. Bunu yaz. Yaratıyoruz ya, görüyoruz. Ben söyletmiyorum, konu söyletiyor vallahi. Evet. Kutbuddin Şirazi tarihte Aristoteles gibi, Plotinus gibi, İbn Sina gibi, Batı'da Thomas Aquinas, Kant gibi etkili olan 5-6 düşünürden biridir. Ondan sonrası hepsi razici çizgidedir. Razici olmak, razı çizgisi olmak demek adımlarına aynen basmak demek değildir. Onun açtığı ontolojik uzayda var olmak demektir. Bu uzayın neresinden olursan ol. Çünkü uzay açıyorsun. Yani ne kadar kalkülüs çalışırsan çalış hepsi gayet bizde Newton'un açtığı ontolojik uzaydadır. Çünkü kalkülüs ondan kuruyor. Sen geliştiriyorsun, başka uçlara gidiyorsun, derinliğine gidiyorsun. Önemli değil. Ama kalkülüs dediğimiz, diferansiyel integral set dediğimiz şeyi, nedir? Uzayı bunlar başlatıyor. Bunun gibi. Ondan sonraki tüm büyük İslam düşünürleri, Müslüman düşünürler ya da Müslüman olmayanlar. İbn-i Kemune Yahudi. Ama aynı gelenekte. Anlıyor musun? Burada dinden bahsetmiyorlar. İslam medeniyetindeki tüm düşünürler Razi'nin paltosundan çıkıyorlar. Mesela Sirajettin Urmevi, Konya kadımız. Bahsedeceğiz. Kutbuddin Razi, büyük mantıkçımız. Değil mi? Ondan sonra Adüddin İyici, kelamcımız. Seyit Şerif Cürcani, Ali Kuşçu, Hocazade, Hatipzade, Gervani, İbn Kemal, Taşköprüzade, Siyalkuti, Gürani, Genemdevi. Ta 18. yüzyılın sonuna kadar. Batı'da, yani İran dünyasında da Mirdamak, Molla Sadr'da, Sebzevari, hatta Tabatabai'ye kadar hepsi aynı gelenek, ehli tahkik. Ve bu tahkik geleneği dediğim gibi tekrar ediyorum sadece şeyde değil, felsefede değil, tüm bilimler için geçerlidir. Mesela tasavvufta Konevi muhakkıktır. Davud'un Kayseri, Molla Fenari, İbrahim Gürani oradan günümüze kadar orada da bir tahkik verilmiş. Hatta bir yazı yazdım. Modernleşme iştihada karşı mıdır, tahkike karşı mıdır diye. Bilmiyorum okuyanız oldu mu. Benim kişisel tezim çağdaşlaşma, yenileşme döneminde eleştirilen taktik ya da iştihat değil, tahkik yöntemidir. Onu eğer okuma imkanı olursa orada ne dediğimi şu anda çünkü ben de hatırlamıyorum. Bir şeyler dedim muhakkak da yani ne zaman yazdım ben unuttum. Evet. Gelelim tahrir. İkinci önemli operasyona. Tahrir, matematik bilimlerde yapılan operasyonun ortak adıdır. Tahrir. Bakın, tahkikte de bir tahrir var. Zevaili temizlemek. O başka bir şey. Kelimelerin bağlamına göre anlamı değişir. Matematik bilimlerdeki tahrir, tahkik yöntemindeki bir parça olan tahrirden farklıdır. 7 anlamı vardır matematik bilimlerde. 1. Herhangi bir matematik alanında sahih bir nüshayı elde etmek. Dil açısından. Yani diyelim ki Batlamyus'un majestisi. Bir sürü nüshası var ama hepsi düzgün değil ki, istinsa edile edile bozulmuş olabilir. Dolayısıyla ne yapacaksınız? Arapçanın, o dönemde bilindiği Arapça olduğunu gibi, Arapçanın gramer kurallarına uygun, ondan sonra terminolojik açıdan tutarlı, değil mi? Cümlesi düzgün olan bir metin elde ediyor. Sahih nüshah yani. İki, metni güncellemek içerik olarak. Ne demek bu? Sen şimdi Batlamyus'un majestisi M.Ö. 150'de yazılmış. Sen de bunu Merv'de ya da Meraga'da tahrir ediyorsun. Değil mi? Tusi'nin tahrir el majestisi. Ne yapıyorsun? Astronominin teorik yapısının için önemli olan o tarih süreçlerindeki yenilikleri, icatları derc ediyorsun. Elden geldiğince metnin yapısını bozmadan. İçeriği güncelliyorsun. Üç, ispatlarını yeniden ele alıyorsun. Bu ispatları da üç şekilde ele alıyorsun. Bir, mevcut ispatları daha dakik hale getiriyorsun, daha rafine hale getiriyorsun, daha sofistik hale getiriyorsun. İki, yeni ispatlar veriyorsun. İşte uzundur, dolaylıdır ya da tanımsız öncül kullanmıştır, bir ispat veriyorsun. Üç, ispatsız teorileri yeniden ispatlıyorsun. Bir iddia atmış ortaya ama ispatını verememiş. İspat kolay bir iş değil. Şimdi burada bu ispat konusu son derece önemli. Çünkü felsefi ilimlerde de, mantık ya, daha da felsefede de bir ispat var. Ne fark var? Şu fark var. Burası çok önemli. Dikkat. Felsefi, mantıksal felsefede ispat, sanal diyalog yöntemiyle tüm muhtemel unsurlar, sorular dikkate alarak verilir. Matematik bilimlerde son mükemmel ispat verilir. Diğer ispat türleri artık modası geçmiş, işe yaramayan ya da ikincil olan ispatlar atılır. Tahkikteki gibi tüm, yani tahkik yöntemi gibi tüm deliller verilmez. En son, en kamil, en mükemmel ispat neyse o verilir. Bu ondan çok farklı. Niye? Çünkü matematikte ispat çok net ve açıktır. Aksiyomatik bir sisteme dayalı olduğu için. Dört, nazariyeleri yeniden, teorileri yeniden düzenlersiniz. Mesela daha önce üç teoriyi bir teoriye çevirebilirsiniz ya da bir teoriyi beşe bölersiniz. Yeni, anlatabiliyor muyum? Teorilerin yeniden düzenlenmesi. Beş, teoriyle ispat sürecini gözden geçirirsiniz, takdim değil yaparsınız. Mesela diyelim ki daha önce usul endesede 75. olan bir teoriyi 30'a alırsınız. Ona göre ispat süreçlerini yeniden gözden geçirirsiniz. Altı, ıstılah birliği sağlarsınız. Terimlerde, Bağdat'taki bir matematik kitabında, geometri kitabında bir terim kullanılmış, Semerkant'ta başka bir terim kullanılmış, bunları ortak bir terime irca edersiniz. Tabii, zaten İslam medeniyetinde matematik bilimlerindeki terminolojik birlik bu tarih hareketinden sonra oluşmuştur. Felsefi bilimlerdeki terminolojik birlik de tahkik yönteminden sonra oluşmuştur. Ondan önce herkes kafasına göre takılıyordu. Ve Osmanlı medreselerinde, İran medreselerinde, Mısır medreselerinde ise medresede okunan tüm metinler, biraz sonra anlatacağım gibi, bu tahkik ya da tahrir yönteminin ürettiği dil üzerinden yazılmıştır. Ondan önceki eserler medreselerinde kullanılmaz. 7. Tüm bunları yaptıktan sonra metnin iş tutarlılığını yeniden organize edersiniz. Çünkü metinle oynuyorsunuz. İş tutarlılık nereye bizi götürecektir? Tahkik yöntemine geri götürecektir. Oradaki süreci uygulayacaksınız. Kolay iş değil gençler, gördüğünüz gibi. Evet. Şimdi bunun yanında çok çeşitli eser teknikleri de var tabii. Tahkik yöntemiyle yazılmış, tahrir yöntemiyle yazılmış eserler var. Mesela ben size bazı isimler okuyayım. Enteresan bunlar var. Bunların hepsini ben de bilmiyorum. Yani hakikaten hepsi neye karşılık geliyor? Mefhumu nedir? Ben de bilmiyorum. Çünkü çözüyorum. Sonra başka bir eser çıkıyor karşıma. Bütün teorimi çökertiyor. Enteresan oyun oynuyor. Tarih canlı bir şey arkadaşlar. Size cevap veriyor ya. Bazen bir yumruk atıyor, nakavt oluyorsun. Ya halbuki 5 yılımı verdim ona ya. Lan tam çözdüm diyorum. Bir yazma buluyorsun. Diyor ki ben senin dediklerine uymuyorum. Hadi bakayım. Yeni baştan reorganizasyon edin. Tenkit. Mesela bir eser yazım tekniğidir. Tenkit. Tehzip. Eser adları var böyle. Tenkihul menazir. Tehribul mantık. Tecrit, تجيب الاعتقاد ترخيص فلسفة اختصار الاختصار في النصاب ملخص الملخص في علم الهيئة مختصر المختصر في علم النصاب محصل محصول مطالب نقطه نقطه نقطه bunların hepsi eserleri bildiğimiz için farklı anlamlara gelir. Ha şimdi diyeceksiniz ki peki bunlar niye yazıldı? Üçüncü maddeye müracaat edildi. Aşağıda anlatacağım. Bunları eğitim yaratıyor. Eğitim sistemi. Evet. Şimdi kim başlatıyor bu hareketi? Ve kim bunu kemale erdiriyor? Nasıl ki tahkik yöntemi başlıyor, Razi'de kemale eriyor, ondan sonra herkes bunu takip ediyorsa, tahrir yöntemini nerede? Sultan Sencer'in etrafında bulunan Ebul Hatim el-İsfizari, büyük fizikçi dedik. Ebul Kasım Nisaburi, matematikçi dedik. Şemseddin Çağmini, en önemli isimlerinden biri. Ve Esreddin Ebeli başlattı. Esreddin Ebeli hepiniz az çok duymuşsunuz. Ve bu ayrıntılı olarak önümüzdeki hafta Meraka mı var? Tebriz var. Tebriz'le Meraka'yı birleştireceğiz. Evet. Meraka'da, nerede Meraka? Gözüküyor mu burada? Şurada bir yerde Meraka. Meraka'da bu kurumsal bir kimlik kazanıyor. Bu önemli var. Kurumsal bir kimlik kazanıyor. Endülüs'ten gelen Meraka'ya Muhyiddin Mağribi, Şiraz'dan gelen Kutbuddin Şirazi, sonra Tokat Niksar'dan, Meraka'dan gelen İbn-i Sartak, Tusi'nin oğlu Sadreddin Ali, ama en önemlisi bu işin piri, bu işi zirveye taşıyan, bu işe mükemmel bir form veren, Taşköprüzade'nin tabiriyle yeni bir yazım tekniği icat eden Nasreddin Tusi. Tahkik yönteminde Razi neyse, tahrir yönteminde Tusi olur. Tusi, İslam medeniyetinde matematik bilimlerinin kendine kadar gelen tüm matematik birikimini yeniden gözden geçirip güncelleyen, biraz önce 7 maddede anlattığım tahrir yöntemine göre büstaları adam akıllı hale getiren, metni güncelleştiren, ispat süreçlerini yeniden gözden geçiren, nazarını yeniden düzenleyen, nazari ispat süreci ilişkisini, takdim teyir ilişkisini yeniden yapan, istilah birliği sağlayan ve metinleri de iç tutarlı açısından gözden geçirip en önemli metinleri ama hepsini o yapmıyor ve bunları tekrar piyasaya süren bir isimdir. Tusi'nin metinlerinden sonra Çin dahil, bak Çin dahil arkadaşlar, Hindistan, bütün İslam coğrafyası, Bizans, İstanbul, Bizans'ın elinde, Trabzon, İtalya, hepsinde ortak olarak kullanılan metinler. Hatta bunların ilk baskıları da 1590'da Roma'da yapılmıştır. 1590'da. Tahrir usul hendisi, tahrir majistanı. Daha sonra hazırlanan tüm eserler, bu eserlerden sonra hareket, bu eserden hareket hazırlanmıştır. Şunu söyleyeyim, Razi'den sonra artık Razi öncesi felsefeye bakma ihtiyacı tarihseldir artık, tarihsel. Yani İbn Sina artık tarihsel bir entiteye dönüşmüştür. Bir bütün olarak İbn Sina çok önemli değildir. Nasıl ki İbn Sina kurduğu sentezle kendinden önceki felsefeyi ikinci kıldıysa, artık kimse İbn Sina'dan sonra Aristoteles'in kitabı Buran'ına bakmadı. İkinci antiklere bakmadı. Çok önemli değil. Çünkü İbn Sina'nın kitabı Buran'ı var. Gelişmiş, son hali. Değil mi? Pek çok alanda nasıl ki İbn Sina kendinden öncekisini ikinci kıldıysa, hatta tarihselleştirdiyse, Razi'den sonra mantığa dayalı felsefe ikincileştirilmiş ve tarihselleştirilmiştir. Herkes Razi meseleleri kullanıyor. Özellikle El-Mebaşir, Meşrikiye, El-Murakas filan gibi eserler. Benzer şekilde Tusi'den sonra kimse Tusi öncesi matematik metinlere bakma ihtiyacı hissetmez. Onlar artık tarihseldir. Çok nadirdir. Şimdi buradan ilginç bir şey söyleyip tarihe geçeceğim. Yarım saatte de bunu toparlamaya çalışacağım. Şimdi biz genelde, aslında ben bunu söyledim de unuttum oraya girmeyi. Ne demiştik? Tahkik yöntemini Razi bir el-işarat ve tembihata uyguluyor. çok dikkat edilmeyen, hatta hiç atıf yapılmayan bir şey, tıbbı da razi tahkik yöntemiyle yeniden diriltiyor. Bu çok iman edilir. Çünkü tıp İbn Sina ile bir terkime ulaşmıştı. Ve kendinden önceki hiçbir tıbbi eseri artık kimse dikkate almıyordu. Ama Razi, büyük kelamcı, filozof kimliğiyle pratisyen bir tabip değil. Yani en azından ben bilmiyorum hasta tedavi ettiğini, bilmiyorum, bilen varsa belki bilgim yanlıştır, Eşref Hoca'ya bir soralım. Ama ilginç bir şey yapıyor. Elkan-ı Fıttıbb'ın külliyat kısmını, yani tıbbın dayandığı temel metafiziği, teorik yapıyı eline alıp tahkik yöntemiyle sıkı bir eleştiriden geçiriyor ve kendisinden sonra olağanüstü derecede bir tıp felsefesi, teorik tıp çalışmasını tetikliyor. Nasıl? Hep çevrimi çağırarak bilinir. Çünkü felsefe olunca hoşumuza gidiyor. Değil mi? Biraz geçen hafta mı söyledim? Söyledim mi? Yani biz Descartes'in felsefenin ilkelerinin birinci kısmını çevirdik Türkçe'ye. Burada mı söyledim onu? Burada söylemedim. Nerede söyledim? İrem'de söyledim. Descartes'in felsefenin ilkelerini çevirdik. Ama ikinci dilini niye çevirmiyoruz? Çünkü orada optik var, astronom var. Yani bilim var orada. Resim var yani. Bize resmi, resimle bize hep uzak tuttular. Hep gevezelikleri çevirdik. Çünkü felsefe yorumdur. O yorumun dayandığı resmi bilmeyince konuşmaman konuş. Aristoteles'in bu kadar felsefe metni çevirdiği, niye bilim metinleri çevirdiği Aristoteles'in? Farabi'nin demeyelim ama İbn Sina'nın niye bilim metinleri çevirmiyor? Matematiği, astronomisi, geometrisi. Ha? Galile'nin en önemli metni Türkçe'ye çevrilmemiştir arkadaşlar. Gevezelikleri çevrilmiştir. Ha? Descartes dedim biraz önce. Newton'un prinsipası çevrildi mi Türkçe'ye? Hani Türk Rönesansı yapıyorduk? Türk gevezeliyor. Ya bilim olmadan onun yorumunu nasıl anlıyorsunuz ya? Hakikaten ben oflu olduğum için anlayamıyorum. Bilmem ki bu Türklerdeki yeteneği. Resim olmadan yorum olmaz. Ya çevirmemişiz bak. Mış gibi yapıyoruz. Anlamış gibi. Yani siz Descartes'in mekanik yöntemi optik kurallar uyguladıktan sonra gücünü fark ettiğini anlamadan nasıl onun felsefesini anlayacaksınız? Yani Descartes'in mekanik yöntemini, ispatını optikle olan çalışmasıyla ortaya koyuyor. Ondan sonra diyorlar ki bu çalışıyor. Çünkü orada çok çok net bir uygulama var. Kim itibariyle bilmiyorsun. Newton'un optiği yok elinde ama Newtonculuk üzerine yazılan felsefesi. Efendim ders anlatıyoruz. Evet, Kant var ya Kant. Newton'un biliminin felsefesini yaptı. Felsefesi elimizde ama bilimi nerede? Vallahi işte boş ver onu. Felsefesini yaptı. Üzerine konuşalım. Herkes Kant uzmanı. Madem bu kadar Kantçısın, bunun yorumladığı resmi de bir çevirsene şu Türkçe'ye. Çevirirken de bazen hiç dikkat edilmiyor. Kasti şeyler yapılıyor. Bunu bizimkiler yapıyor. Kopernik'in eseri tercüme ediliyor. İbn-i Rüşd geçen satırlar çıkartılıyor bir Türk mütercim tarafından. Gavurdan daha gavur. Yani kardeşim Kopernik söylüyor işte bu konuyu diyor. Şu üniversiteye gittiğinde oradaki İbn-i Rüşdçülerle konuştum diyor. İbn-i Rüşd geçiyor orada. Aman ha Kopernik İbn-i Rüşdçülerle etkilendi. Sonra İbn-i Rüşdçüler etkilendi demesin. Atamız, atası olarak görüyorlar. Yani gavurluk katmerli bizde. Nereden geçtik buraya? Ha şimdi. Razi'nin tıp tahrivi, işte tahkiki ve felsefi tıbbın metafizik ve teorik kısmı için yarattığı, açtığı kapı hiç dikkate alınmıyor. Halbuki tüm külliyat kim yazıyor önce? Razi yazıyor. En önemli şey. Ondan önce İbn-i Rüşd'ü var mı? İbn-i Rüşd'ün şerri hiç fazla ciddi anlamı şer değil. Daha sonra biliyorsunuz işte Kutbuddin Şirazi'den devam eden Kıbrıs'a 9 cilt yazıyor. Razi'nin şehri üzerinde. 9 cilt. Anlatabiliyor muyum? Bütün bunlar Razi'nin başlattığı tahkik yönü. Dolayısıyla sadece felsefe değil, tıpta da çok ciddi bir tahkik gereğinin olduğunu dikkate almak gerekiyor. Gelelim talime. Mervi'nin 3. büyük katkısı talimdir. Zaten tahkik ve tahrir yöntemini kuranlar bir şey yapmak zorundalar. Artık bu yöntem de sırf spor olsun diye kurulmuyor. Büyük oranda bir ihtiyaç ve bu biraz önce anlatacağım pedagojik kaygılarla alakalı. Medreselere girmeye gerek yok. Medreseleri biliyorsunuz, üzerine çok konuştuk. Tabii bu medreseler kurumsal anlamda medreselere dayanıyor. Ve Gazali'nin felsefi ve riyazi ilimler için açtığı meşruiyet alanına dayanıyor. Gazali, İslam medeniyetinde felsefi ilimleri ve matematik bilimleri meşrulaştıran isimdir. Ondan önce onlar marjinal bilimler olarak ya da belirli grupların uğraştığı bilimlerdi. Bu açılan meşruiyet alanını iyi kullanmanız lazım. Nasıl iyi kullanmanız lazım? Çünkü metinler yazıldığı zaman iki büyük tehlike arz ederler. Bir, bu metinleri okuyan fakat anlamayan, fakat anlamış gibi davranan kamusal kesim tarafından tepkiyle karşılanabilir. Diyelim ki siz bir kelam kitabı yazıyorsunuz ya da bir felsefe kitabı yazıyorsunuz, Tanrı ispatı yapıyorsunuz. Eğer bunu layıkıyla anlamasa, yarım yamalık anlarsa sıkıntı yaratacak. Dolayısıyla halkı bu kitaplardan korumanız lazım. İlcamul avam an ilmin kelam diyor Gazali. Kitabın adı ne demek? Halkın kelam ilmi karşısında gemlenmesi. Burada halkı millet yanlış anlıyor. Ya halk derken bir total bir yapıdan bahsetmiyor. Kafası basmayan herkes halktır. Bu bir tahkir değil ki. Allah bazı insanlara, bazılarına daha fazla akıl vermiş. Arkadaşlar, bilgi en eşit olduğumuz alandır. Ama bir şartla. Hakkını verdikten sonra. Her yeri açık ama varsa, vermişse mabut, mabut da bir şeyler yapabilir. Ama mabut vermemişse kendini zorlamana gerek yok. Ya ayıp da değil bu yani. Hayatta yapacak başka şeyler var. Ben arkadaşlara esprili anlatıyorum. Bir yıl bağlama kursuna gittim. Ne demişti bana hocam? İhsan Bey, muhakkak siz yapacak başka güzel işleriniz vardır. Ne siz bu alete zulmedin ne de kendinize. Yok sende beceri dedi ya. Davul sesini alamıyorsun dedi sen. Ne adamı öldüreyim mi yani? İsyan dedi. Vermemiş Cenab-ı Hak. Ne yapayım? Hatta espri devam ediyor. Halep'e gittiğimde de bir ay Ud kursuna gittim. Yani İstanbul'da hocayı tanıması mümkün değil. Aynı cümleyi söyledi adam ya. Arapça bu sefer. Arapça olarak söyledi. O beni daha çok yaralamıyor. Gayet doğal yani. Matematiğe kafan basmıyor diye üzülecek misin? Basmıyor mu? Resim yapamıyorsun diye. Yani varlıkça, yani Tanrı'ya inanmana da gerek yok. Doğa böyle yarattı de. Niye demiyorsun? Niye isyan ediyorsun? İsyanın kime? Kendine. Yani sen hemen oradan bağlantıyı kur. Biz sadece kitap okumuyoruz. Takip ediyoruz onları. Ne oluyor dünya? O da bilgi. Milleti korumak için takip ediyorum. Ne içine ettin ha? Halkı korumanız lazım. Yani sen kelam ilmini tahsil et, onun gerekliklerini yap, kelam oku. Ama değilse, efendim diyorlar ki Gazali felsefeyi yasakladı. Hayır, Gazali felsefeyi yasaklamadı. Pedagojik bir hiyerarşiye tabi kıldı. Gayet doğaldır, bugün de bu böyledir. Liseye felsefe okutuyorum diyor, okut bakayım sonra. Ya sen bırak liseyi kardeşim, felsefe bölümüne gelen arkadaşlarımızın durumunu görüyoruz. Bir süre sonra Çengelköy'e takılıyorlar. Yıkanmıyorlar. Bitli, yırtık, hipo, filozof diye geziyorlar. Niye? Çünkü hiyerarşik olarak bilgiyi vermezsen kafa ezilir. Bu matematikte de böyledir. Yani matematiği sen doğal sayıları anlatmadan kompleks sayıları mı anlatıyorsun? Bu var ya bak, o zaman komplekse girer o adam. Öyle değil mi? Kompleks sayılar yok mu? Var. Komplekse girersin. Önce sayma sayılarından başlıyorsun. Doğal sayılar, pozitif tam sayılar, rasyonel, pozitif rasyonel, ondan sonra negatif reel sayılara geçiyorsun, oradan yavaş yavaş sonra transandan soyut sayılara geçiyorsun. Denklem çözmeden ama abstrak algebra öğretiyorsun. Kafa gider. Gazali'nin dediği tam budur. Doğal sayılar bilinmeden reel sayılar öğretilemez. Bu ne kadar pedagojik bir şey. Ama adam bunu yanlış anlıyor. Her bilimde bu böyledir. Belirli bir hiyerarşi içerisinde, belirli bir düzen içerisinde bilgiyi aktarırsın. Yoksa o insanın kafasını betonlaştırırsın. Türk eğitim sisteminin yaptığı gibi. Beton kafa. Kurşuna kafa atar. Ama bilgi nerede? Şimdi neyse. İkincisi ise siyasetten bu kitapları, bu bilgiyi koruyacağız. Bir bilgiyi siyasetten korumanın en iyi yolu bir sınıf yaratmaktır. Ulema sınıfı. Ulema sınıfı burada yaratılmıştır. Bir sınıf. Bir sınıf yaratmanın çok çeşitli yolları vardır. O sınıfın başkaları tarafından paylaşılamayacak bir değere sahip olması. Değer. Ekonomik değer olabilir mi? Politik değer olabilir. Dini değer olabilir ya da bilginin bir değer olarak bilgi olabilir. Yani ona ihtiyacım var. Yani şimdi şurada elektrik aksamı bozulduğu zaman burada en büyük adam bu işi bilendir. Kraldır o. Hepiniz bana muhtaçsınız. Yapmıyorum lan deyip gidebilir. Burada arkadaşlarımız biri fenalık geçirdiğinde bir hemşire bilir hepimizden büyük bir insandır. Çünkü o bilir. Çok okuyor. O bilir. Yani bir de ışığı yakınca böyle heyecanla. Tamam mı? Şimdi bir ilim adamı sınıfı nasıl yaratılır? Hiç kimsenin anlayamayacağı, müdahil olamayacağı, nüfuz edemeyeceği bir değere sahip olmak. Bunun yolu nedir? Bilgiyi sadece siz anlayacağınız ya da çok sıkı bir eğitimden geçtikten sonra anlayabileceğiniz bir dile dökmek. Bu kadar basit. Bunu yapıyorum. Tahkik ve tahrir yönteminin nihai sonucu kimsenin anlayamayacağı, kimse derken eğitim görmemiş, onun eğitimini almamış, belirli bir nedir onun adı, bedel ödememiş, hiç kimsenin anlayamayacağı bir bil geliştirmek. Bunu yapıyorum. Ve böylece ulema kendi sınıfsal mensubiyetini oluşturuyor ve o sınıfın sürekliliğini sağlıyor, garantisi var. Çünkü ona ihtiyaç var. O metinler başka türlü anlaşılamaz. Anlaşıldı mı? Artı bu metinler halk tarafından anlaşılmadığı için de halkın, yani okuma yazma bilen az çok, bu işlerden anlayan insanların ya da konuşmaları dinleyen insanların dahil olabileceği bir uzay, olamayacağı bir uzay oluşturduğu için herkes mutlu. Siz kendi aranızda konuşun. O kendisi bir formel bir dil oluşturuyor kısaca. Bu medreselerdeki zihni özelliği de sağlıyor.
Hocam, bu dilin adı muhtasar.
Efendim?
Bu dilin adı.
Tahkik dili. Tahkik dili.
Müfit bir şey.
Müfit mi? Yok yok. O müfit yok değil. Yok yok, başka bir şey. Tahkik dili. Ehli tahkikin dili. Ehli tahkikin dili denir buna. Zaten matematik, tabiatı gereği herkesin dahil olacağı bir şey değil. Artı maddeye tahrik etmediği için de fazla bir tartışma yaratmaz. Ama mantığa dayalı felsefe büyük sıkıntı yarattığı için, teolojiden maddeye pek çok alana tahrik ettiği için oradaki din bir kere oluşturduktan sonra Razi'nin eliyle ve devam ettikten sonra dediğim gibi bir halk bu tartışmalara dahil olmadığı için kamusal çatışma azalıyor. Ha bu iyi bir şey midir? Ben şu anda tasvir yapıyorum. Bunun kritiği yapılabilir ha. Keşke çatışma olsa denebilir. Çünkü her şeyi çözmek soru sormayı ortadan kaldırabilir. Çatışmanın olmadığı bir yerde yaratıcı fikirler ortaya çıkmayabilir. O ayrı bir konu. Ama neticede Razi'nin ve tahkik ehlinin diliyle birlikte toplum, kamusal alan bu bilgiyle bu nüfuz edemediğinden dolayı herhangi bir çatışma oluşmuyor. Büyük bir çatışma yok. İkincisi politika bu metinlere müdahale edemiyor siyasi. Ve bu da medresenin zihni özelliğini kazandırıyor. Zihni özelliği sağlıyor. Daha önce mali özelliğini vakıf kurumlarıyla kurmuşlardı. Dolayısıyla medreseler hem mali özelliğini vakıflar üzerinden hem de zihni özelliğini dil üzerinden sağlamış oluyor. Böylece metin ile talebe arasına hoca dışında herhangi bir unsur giremiyor. Metin varsa, hoca varsa ben bu metni okuyacağım. Hoca bulmak zorundayım. Hoca sınıf olarak, yani alim bir sınıf olarak kendi özel alanını oluşturmuş oluyor. Ve bu nedir onun adı? Daha sonraki tüm yapıyı belirliyor. Bu yapı merden, bakın merdi esas alın burada. Merden, Meraga'ya, Tebriz nerede? Tebriz'de gidecek. Tamam mı? Oradan Anadolu'ya geçecek. Oradan Kırım'a geçecek. Oradan Mısır'a geçecek. Oradan Endelüs'e geçecek. Bunun üzerine duracağız. İbn Haldun'un hocaları ve hocaların hocaları Tebriz'de eğitim gördüklerinden dolayı bu dili oraya götürecekler. Hindistan'a gidecek, Konya'ya gelecek, Bursa'ya gelecek, İstanbul'a gelecek, Balkanlara geçecek ve bütün bir İslam entelektüel coğrafyasını baskın dili haline gelecek. Bu dilin dediğim gibi en önemli şey pedagojik sürekliliği, eğitim sürekliliği, talim dedi ki talim sürekliliğini sağlaması. Muazzam bir eğitim pratiğinin ortaya çıkmasına neden olacak. Çünkü hoca, her yerde hoca var. Düşünün arkadaşlar, sadece 1600-1500'lerde İstanbul'da 160 medrese var. Bu 160 medresedeki hocaları düşünün. İstanbul'un nüfusu nedir kardeşim o dönemde? Bakın, Saraybosna'da 40 tane Darül Hadis var. 40 tane Darül Hadis demek, hadis biliminde doktora yapmak demektir. Doktora seviyesidir. Her medresede 40 öğrenci var. Çarpı 40, 1600. 1600 doktora talebesi var. Hadis de sadece. Hocaları da düşünün. Muazzam bir sınıfsal güç durumu. Onun için ulema bundan sonra elit bir güç olarak tüm devlet inşalarında yerini alacaktır. Osmanlı'yı kuran sadece Seyfiye falan değil, aynı zamanda Kalemiye değil, aynı zamanda ulema sınıfıdır. Çandarlı'dan itibaren düşünün, Molla Fenarilerden her zaman ulema merkezdedir. Bu sistem en nasıl diyelim, sofistike ifadesini, gelişmiş ifadesini İstanbul'da bulur. İstanbul'da, ileride İstanbul'u anlatırken söyleyeceğiz. Fatih Sultan Mehmet Ali ile bir operasyona da uğratılacaktır. Bu sistemin gücünü kırmak için onun üzerinde duracağız. Şimdi bu yapı bilginin birliğini sağlar. Ama yöntemin farklılığını kabul eder. Tamam mı? Yöntemler farklıdır. Takip ve tahrir yöntemlerini dikkate aldığımızda söylüyoruz. Konularına yönelik olarak her bilgi teşebbüsünün yöntemi farklıdır ama hakikat ya da o hakikat sonucu ilim, el-elim ne demiştik? Çoğulu yok. Bak burada ben hep Nizami Mülk'ün mektubunu örnek veriyorum. Nizami Mülk Şafii'dir biliyorsunuz. Şafii alimler bizi koru bu Hanefilere karşı, Alparslan da Hanefi. Bizi koru diye yazdıklarından verdiği cevap çok ilginçtir. Hatta yazılıp asılması lazım. Tabi bir cümle asılmaz da. Mektubun kendisi gel, kitaplar aktarıyorlar. Biz eğitim kurumlarını kurarak herhangi bir bilgi yöntemini zafer kazanmasını istemedik. Biz eğitim kurumlarını kurarak el-ilmin birliğini amaçladık. Çünkü eğitim zihinlerde ortak bir dilin inşasına, ortak bir aklın inşasına neden olduğu için. Yöntemlerin yalnız sınırları var. Yani bu yöntem, bu tahrir, tahkik yöntemi ve bunun talimle belirli bir pedagojik pratiğe dökülmesi aynı zamanda yöntemlerin sınırları olduğunu da inler. Her yöntemin bir sınırı vardır. Dolayısıyla herhangi bir konu ele alırken o yöntemin imkanları ne kadar el veriyorsa oraya kadar gidebilirsiniz. Ha, elbette alimlerin kendi tercihleri vardır. Yani diyelim ki ben Sufi isem, Sufi yöntemin en nihai kertede tercih edilir ya da tercih ettiğim yöntem olduğunu söyleyebilirim. Ama herhangi bir meseleyi ele alırken o meseleyi diyelim ki felsefece, kelamca, neyse artık ya da iştiraki açıdan ele alma imkanı da elde etmiş olur. Bu aynı zamanda, bu eğitim sistemi aynı zamanda arkadaşlar bilginin toplumsallaşmasını da sağlar. Bunun üzerine sık sık duracağız. Tahsilli bir sınıf ortaya çıkartır. Eğitim sistemi başladıktan sonra. Yani artık alimler ve cahiller değil, bir arada tahsilli bir sınıf. Yani okuma yazma bilen, konulardan anlayan, bunun sağladığı diğer bir şey ise bilginin toplumsallaşması mevcut bilimsel üretim neyse bunu kamusal kıldığı için herkes 3 aşağı 5 yukarı aynı paradigma içerisinde nefes alıp vermeye başladı. Örnek, basit bir örnek verildiği için diyelim ki bu sistem kurulmadan önce İslam dünyasındaki kozmolojik tasavvurlara baktığınız zaman Kelamcan'ın kendine ait bir kozmolojisi var. Bu çok sistematik de değil açıkçası. Felsefecilerin kendine ait bir kozmolojik tasavvuru var. Matematikçilerin kendine ait bir kozmolojik tasavvuru var. Parçalı bir kozmoloji var yani. Belirli yöntemlere mensubiyet duyan insanlar o yöntemlerin sonuçlarını da mutlaklaştırmışlar. Doktriner felsefe. Biz de doktrine yaklaşamıyoruz buna. Ama bundan sonra bakıyorsunuz tüm İslam dünyasında mevcut astronomi neyse o. Herkes bu astronomiye göre düşünüp iş görüyor. Bunun metafizik tabanı değişik olabilir. Ama teknik anlamda astronomi tektir abi. O dönemdeki astronomi neyse o. Bu zenginleşmeye de çok açıktır. Çünkü doktriner yöntemde siz astronomi dondurma imkanına sahipsiniz. Çünkü sizin yönteminizi ulaşılan nihai kertede astronomi bilgisi neyse onu dondurursunuz, onu esas alırsınız. Ama herkesin kabul ettiği astronomide astronominin önü de açıktır. Diyelim ki Malaga'da Tusi astronomi rasat yapıp yeni sonuçlar elde ettiği zaman bu yeni sonuçlar hiçbir doktriner dirençle karşılaşmadan tüm medreselerdeki astronomi bilgisine otomatik olarak sinyal edilir. Ya da diyelim ki Tebriz'de yeni veriler elde ettiğinizde 50 yıl sonra bütün astronomi, medresel okulan astronomi ders kitapları yeniden telif edilip yeniden güncelleştirebiliyor. Semerkant'ta yeni rasatlar yaptınız, hemen güncelleştirebiliyor. Bu imkanı veriyor. Anlatabiliyor muyum? Çünkü artık doktriner bakmıyorsunuz oraya. Evet. Bu yeni şeyler keşfedilmiş. Bunlar bir şekilde eğitim programına dahil edilebilir. Ya da tartışmaya dahil edilebilir. Taşköprüzade sempozyumda hatırlarsanız Ömer Türker Hoca'nın El Maalif-i İlmi Kelam'ı söylediği bir şey vardı. Cürcani'ye kadar gelen bir kelam tartışması var. Cürcani ne vakit, Şevin'e vakit öldü. Öldü adam 1300'lerin başında. Peki Taşköprüzade 1560'a kadar yaklaşık 200 yıla yakın bir dönemde gelişen kelam gelişmeleri, kelamdaki tartışmalar, iddialar, onlar nerede? Yazdığı kelam kitabında. Yani bir kelam kitabı niye yazıyor bir daha Taşköprüzade? Sıfırdan bütün kelamı inşa etmiyor ama kendisine kadar gelen yeni tartışmaları da dikkate alarak tüm kelamı yeniden organizeye tabi ediyor. İş tutarlılık açısından sorguluyor. Tahkik yöntemini, taklidi, tahliri, tetkiki uyguluyor. Onun için bunu anlayamıyor arkadaşlar. Yani zannediyorlar ki 1400'de yazılan bir kitapla 1600'de yazılan kitap aynıdır zannediyor. Halbuki 1600'de yazılan bir kitap o 200 yıllık tartışmalardan bir şeyler taşır. Çok dikkat edeceksin. Böyle atıfları çok rahat yapıyor adam. 1800 ile ilgili bir adam çalışıyor. Ben gördüm böyle. Özellikle İslam felsefesi, ilahiyat alanlarında arkadaşlar. 1800'deki bir eseri çalışıyor arkadaş. Gidiyor, Cağız atıf yapıyor, oradan geçiyor, gözler yatırıyor. Yani bu ne? Yani tam bir şey yani. Nedir? Çorba. Tam bir çorba. Ya bir dakika dur ya. O fikirlerin bir gelişim süreci var. Onun değişiklikler var, farklı bakış açısı var, bağlamları farklı. Nasıl bu kadar kolay atıf yapıyorsun? Yani boş bir uzayda, kronolojisi olmayan bir uzayda, vektör olmayan bir uzayda bu matematik mi ya? Bu kadar rahat olunmaz. Onun için çok dikkat etmek gerekiyor. Yani bilimsel paradigmada bir birliktelik sağlar. Artık usulen hendesi aynıdır. Astronomi aynıdır. Matematik aynıdır. Aynıyet derken mutlak anlamda bir aynıyetten bahsetmiyorum. Büyük oranda elbette şüphesiz. Bunu kuran kimler? Bu da nerede kuruluyor? Nerede? Benim tespit ettiğim, ileride tespit edersek belki değiştirebiliriz. Bunun kurucusu Bahattin Haraki ve onun öğrencisi Şemseddin Çamini. Bunlar ilk ders kitaplarını yazan hem matematik bilimlerde hem mantık bilimlerinde ve bunlar medreselere giriyor. Ve burada ilk defa tarihte İslam dünyasında medreseler tek bir bilgiyi değil, bilgi bütününü dikkate alarak eğitim yapıyorlar. Ne demek? Şöyle, burada bir medrese kurdum ben. Diyelim ki ben dini bir zihniyete sahibim. Sırf hadis, fıkıh okuyacağım, onu da Hanefi tarzda okutacağım. Şafileri sevmiyorum, onu sevmiyorum, bunu sevmiyorum. Değil mi? Buradaki sevmek duygusal anlamda değil. Yani. Benim sevmiyorum. Ya da ben matematikçiyim, matematik okutacağım sadece. Ya da ne bileyim ben felsefeciyim, İbn Sina'ya yakınlık duyuyorum. bu kalkıyor artık. Bir medyasekundu hep sokutuluyor. Tamam mı? Din bilimleri okutuluyor, din bilimleri okutuluyor, meşayi felsefe okutuluyor, matematik okutuluyor, nazari olan her şey. Ha, onu söyleyelim. Yani tutup tasavvuf okutulmuyor tabii ya da mistik, spiritüel unsurlar ya da gizli bilimler okutulmuyor. Nazari olan, istidlali akla konu olan her türlü bilgi üretiliyor. Bir işte bilginin birliği dediğim budur. Osmanlı medresinin bunun zirvesidir. Ve Osmanlı medresini kuran adamlar buradan geliyorlar. Bunu yeri geldiğinde buna çok sık atıf yapacağım. Yani bu eğitim geleneği Moğolların önünden kaçarak gelen önce buraya gidiyor, sonra buraya, en son İstanbul'a geliyor ve Osmanlı medresinde bunu tipik olarak görüyorsunuz. Diyelim ki Fatih dönemi medresine baktığınız zaman, ne bileyim ben, Taşköprüzade'nin okuduğu metinlere baktığınız zaman ya da herhangi bir Osmanlı aleminin metinlerine baktığınız zaman ya da daha geç dönemde kaleme alınan Erzurum İbrahim Hakkı'nın tertibi durumu ya da Kevakim Sabah, ne bileyim ben, Tokat Zencani'nin müftçiğin tertibi durumuna baktığınız zaman bakıyorsunuz ki Anadolu'daki bir medresede bile sadece din, sadece dini dinler okutulmuyor. Bakıyorsunuz İbn Sina felsefesine ilişkin metinler okutuluyor, matematiğe ilişkin metinler okutuluyor, hem geometri hem aritmetik gibi. Bakıyorsunuz astronomiye ilişkin metinler okutuluyor, hatta bazı yerlerde daha farklı metinler okutuluyor. Bu neyi gösteriyor bize? Yöntemlere göre, yöntemleri dikkate alarak bu yöntemin verdiği bir bilgi var, bu yöntemin verdiği bir bilgi var ama en nihayetinde İslam medeniyeti üretilmiş bilgi bir bütün olarak dikkate alınıp o eğitim geleneğinin, o pedagojik pratiğe katılıyor diyebiliriz. Tüm bunların şeyi, nedir onun adı, merkezi nereden, onun için her şey nerede başladı diyorum ve bir kere başladıktan sonra da artık özellikle Balkanlar, Anadolu, Kuzey Suriye, İran ve Türkistan coğrafyası, sonra Babür dönemi Hindistan ve belli bir dönemde de Mısır bu coğrafyanın üyesi oluyor diyebiliriz arkadaşlar. Sorusu olan. 5 dakikamız var. Bir soru alabiliriz. Buyurun.
Ya biraz konu dışı olacak ama.
Konu dışı olmasın. Konuyla alakalı sorusu olan varsa sonra konu dışına dönelim. Konuyla alakalı sorusu olan var mı? Buyurun.
Mervi tetikleyen
ne? Mervi tetikleyen ne? Bu bahsettiğim isimler çalışılacak. Eserleri yayınlanacak. Ya bunların eserlerinin %90'ı yazma. İnsafın kurusun. Ben ne bileyim? Tek başına bunu cevap versen burada ne işin var? Peygamberin ya inandığını. Şimdi bak. Şaka bir yana. İbn Sina diyorsun da İbn Sina eserlerinin Arapça nesilleri doğrudursun yapımı. Bunlar neşredilecek. Oradaki coğrafi, politik, ekonomik değerler çalışılacak. Mesela burada çok ciddi bir Mutezile hareketi var. İbn Sina'nın felsefe buraya yığılmış vaziyette. Bak, Lefkeri orada, Savi orada, İlaki orda. Değil mi? Bir sürü İbn Sina'cı filozof var. Ne oluyor burada? Neyi çözmeye çalışıyorlar? Dertleri ne? Bunlar ele alınacak. Tamam mı? Niçin bir eğitime ihtiyaç hissettiler? Alternatif bir şey mi geliştirmeye çalışıldı? Değil mi? Çünkü gerçekten burada yapılan uzakta, nispeten İslam coğrafyasının merkezi şurası. Uzakta yapılan bir şey daha sonra bütün bu merkezi coğrafyayı dönüştürdü. Başarılı oldular mı? Kesinlikle oldular. Ama neydi bütün bu sahipler? Bunun tek başına cevabını bilmiyorum. Değil mi? Çok ciddi ikinci çalışmaların yapılması lazım. Belirli tezlerim var ama bunlar daha şu anda varsayım şeklinde. Henüz bunları şey yapacak, vizibilitesini yapacak çalışmalar. Arkadaş her şeyi yazma ya. Bu bahsettiğim adamlar da birkaçında ben buldum, yok diyor. Yazma eserini bulup getirttik. Baktık ki Sencer zamanında yaşamış, oraya ekledik ya. Böyle bir ayıpla iş yapılmaz ki ya. Bu kadar ayıpla insan düşünmedi. Mahcubiyet, ben kendi kişisel tecrübemi söylüyorum. Mahcubiyetten tefekkürüm zayıfladı ya. Utanıyorum medeniyetime karşı. Evet. Buyurun. Buyurun.
Bazı tanıdıklar hocam, çok yapıyormuş.
Evet. Doğru.
Acaba Bağdat'ta oluşan yapının harici, Mervi oluşan yapı ancak burada başka bir
şey mi oluşabilir? Yani?
Şimdi biz tarihsel olgu olan olduktan sonra yorumluyoruz. Ve diyoruz ki şu şartlara bağlı. Evet. Şimdi şöyle diyebiliriz mesela. İlk gelen varsayımı söyleyeyim. Burası nispeten merkezin dışında olduğu için nasıl ki Biruni, Gaznelilerde saf matematiksel düşünme imkanı elde etti. Ne kelama bulaştı, ne tasavvufa bulaştı, ne felsefeye bulaştı.
Nasıl?
Evet. Burada da demek ki mesela dediğim gibi Zemahşeri bir Mutezili'dir. Bu Harzem bölgesinde çok ciddi bir Mutezili okul var o dönemde. Onlara girmedik tabii. Artı çok ciddi bir İbn Sina'cılar var. Şimdi bunların bir operasyonu, burada bir kültürel karar var aslında. Yani bunlar belki o yapıncaya kadar, bitinceye kadar farkında değiller. Hani bilim devrimi yapanlar biz bilim devrimi yapalım diye yola çıkmadılar. 1937'de bilim devrimi kavramını biz icat ettik. Burada da bir at koyacağız buna ileride. Çalışmalar bir bitsin. Ama neticede burada hakikaten bir dil konuşuldu. Ve bu dili özetledik. Dedik ki tahkik dili, tarih dili ve burada talime dönüştürüldü. Ama bunun grameri nedir? Ben onu tam tek baş dediğim gibi tahminlerim var. Bazı notlarım var ama temellendiremem. Yani söylerim bunu ve arkadaş soru sorar kalırım. Çünkü bu çalışmaların çoğu daha yazma, neşredilmedi. Oradaki dili çözmemiz lazım. Mesela Razi'yi böyle sembolik bir dil kullanma iten ne? Gerçekten Gazali'nin İlcam-ül Avam fikri mi? Yoksa başka bir şey mi var? Değil mi? Tutup oradaki kavgaları, tartışmaları, sonucu çok derece dinamik bir yapı var. Yok, onunla alakası yok. Tabii artık Anadolu'ya geldiğimizde ulema bir sınıf var. Büyük bir sınıf. Tabii tabii. Büyük bir sınıf. Bakın Osmanlı'da ulema siz devlet olmaz. Sacayağından bir tanesidir. Bu Osmanlı ulema, hep söylüyorum. Osmanlı ulema ve ilmiye geleneği tamamen Harzemşah sisteminin update, güncelleştirilmiş halidir. Tamam. Okutulan metinler bile. Siz hariçten bir soru vardı. Buyurun. Bir teklifi olan harekettir.
Yani
İşgal ise...
Orası sizi bekler demiştim. Yani,
ne yapar dedin?
Orası sizi bekler.
Evet.
Tabii. Yani İslam medeniyeti devletlerinde biz bir işgal örneği biliyor muyuz?
Veya... Bilmez miyiz canım? Tabii. Ya İslam tarihini sütten çıkmış ak kaşık gibi okumayın arkadaşlar. Bunlar insan. İdealize etmeyin, hayal kırıklığına uğrarsınız. Ne diyorum ben size? Peygamber terbiyesi görmüş insanlar, peygamberin cesedi ortadayken birbirleriyle savaştılar. Ya bu insan. Bunu bu kadar abartmayın ya. Kutsamayın şu insanları. Takdis etmeyin, takdir edin. Takdisle takdiri birbirine karıştırıyoruz. Cenab-ı Hak'tan başka mukaddes olan hiçbir varlık yoktur. Melekler dahil, inanıyorsan tabii. Hepsi bir şekilde muhtestir. Mekan ve zaman içindedir. Biz o kadar çok insanı takdis ediyoruz ki, bakın her şeyi takdis ettiğin zaman hareket edecek imkan bırakamıyorsun. Şuna benziyor. Şimdi şurasının hepsinin mukaddes olduğunu düşün. Nasıl yürüyeceğim ben? Bana bir yol. Diyeceksin ki abdest alıp yürü. Bak bu bir yoldur. Abdest aldıktan sonra rastgele yürürüm. Yok kardeşim yürüyemezsin derken şuralar mukaddes değildir. Bak böyle yürüyoruz. Tarihimizi incelerken böyle yürüyoruz. Gündelik hayatı inşa ederken sorunlar yüzünden böyle bu kadar, o kadar çok kutsalımız var ki. Herkesi kutsallaştırıyoruz. Düşünürlerimizi, alimlerimizi. Bakın, matematik terimleriyle, mantık terimleriyle söylersek, bir sistemde aksiyonlar az olur, teoriler çok olur. Çünkü aksiyon kapalılık özelliği, tamlık özelliği ve benzerliklerinden dolayı azdır ki oradan binlerce, milyonlarca teori üretirsin. Zaten az aksiyondan çok teori üretilir. Aksiyon sabit olan şey demektir. Teori ise değiştirilebilir. Şimdi kardeşim bizde o kadar çok teori, aksiyon var ki teori üretemiyoruz. Ve bu aksiyon olduğu için de bunları değiştiremiyoruz. O teori, işte aksiyon, bu aksiyon, böyle sıkışıp kaldık, kendimizi cenderin içerisine soktuk. Ne kafamız, ne gönlümüz çalışmıyor. Çalışacak bir ortam yok çünkü. Biraz rahat olun ya. Hepimiz öleceğiz. Ne telaşlanıyorsunuz?
Hocam siz bunu söyleyince merak ettim. Bu merdeki ulemanın dibinde bu transaksiyonlar daha mı az?
Çok da biraz. İslam alimlerinin %75'i, 80'i hepsini diyemem. Çok rahat insanlar. Hepsi çünkü Müslüman adam. Allah'a inanıyor. Neyse yani şimdi beni böyle tahrik etmeyin, kamçılamayın. Ya Timur ne yapıyor? Atsız Mervin niye ele geçirdi? Yeni bir teklifi mi vardı? Onun komutanıydı ya. Ve orada halkı, ulemayı niye öldürüyor? Hazremşah atsız. Bu işgal değil mi? Yani gayet kolay. Bir sürü örnek verilebilir ya. Birbirine verdiği Müslümanların zararı, yani tek tek sayayım. Dediğim gibi bunu ayıplamanın bir anlamı yok. Problem şu. Önce Müslüman böyle bir şey yapmaz deyip sonra bunu görünce kafan karışıyor. Ya bu insan mı? Senin için demiyorum canım. Yani insan bunlar. Bazen nefsi için savaşıyorlar. Bana öyle dedin. Bana ters baktın. Hadi orduyu hazırla gidelim. Binlerce insan ölüyor. Var böyle. Gayet doğal bu ya. Yani şunu kabul edersek biz insanız. Gerisi kolay. Ve insan olarak da birbirimize saygı gösteriyoruz o zaman. İdealize ediyoruz. Vektörel bir uzayda yaşadığımızı gözden kaçırıyoruz. Hareketin olduğu çıkarların, menfaatlerin, kaygıların. Ya bazen bir arkadaş hasta olur ya. Yani biyolojik olarak hasta olamaz mı bir insan? Olabilir. Onun için gayet doğal bunlar. Hiç bunları şey yapmayın, abartmayın. İslam tarihi, insanlık tarihinin bir parçasıdır arkadaşlar. Gayet basit yani. Şimdi soru soruyu açtı. Biz 5 dakikayı geçtik. En son sizin sorunuzu alalım ve bitirelim.
Teşekkür ederim. Hocam, Merv bizim, çok teşekkür ederim. Düşünce geleneğimizin, devlet geleneğimizin bir ana kaynağı.
Tabii.
Bu ana kaynak konusunda benim şahsen bildiğim Türkiye Cumhuriyeti Devleti Sultan Sencer Türbesi'ni onardı, ortaya çıktı.
Şu anda Alparslan'ı da arıyorlar.
Peki bahsettiğiniz, onu yaptı da o mimari anlamda bu yazmaların ortaya çıkarılması, dilimize döndürülmesi anlamında bir şeyler yapılıyor mu? O konudaki bilgi nedir? Yaraya basmadım hocam. Yani bir beklenti...
Kendimi teslim etmeye çalışıyorum. Önümüzdeki 500 yıllık planlarda bunlar var. İnşallah. Yok şaka bir yana. Bakın 94'te ben bilim sanatta ilk seminerimi verdiğimde Osmanlılar'da bilim hayatı hepinizin tanıdığı büyüklerimiz bile ne diyor bu genç adam demişlerdi. Şimdi çok büyük mesafe kat ettik. Bak Taşköprüzade sembozumu yaptık. Günde 150 kişi katıldı. İnanılmaz bir katılımdı. Böyle spesifik, hiç bilinmeyen bir adam. Çok güzel şeyler oluyor. Yazmalar kurumu kuruldu. Çok güzel eserler basıyor. Bunu görmemizden gelmek ahlaksızlık olur. Türkiye'de ilahiyat fakültelerinde ben ilahiyatçılara çok kızıyorum. Ya niye hocam bize çok kızıyorsunuz diyorlar, çok önemsediğim için. Ben değer vermediğim adamdan bahsetmem. Hiç görmem bile. Çok önem veriyorum çünkü bu işi ilahiyatçılar yapacak. Niye? Kültürü onlar biliyor, dili onlar biliyor. Boğaziçi'lerde bir şey olmaz. Bak ben imandan bahsetmiyorum. Benden imanlı olabilirler. Medeni aidiyetleri zayıf kardeşim. Kusura bakmasınlar. Bu topraklarda sadece itikadi aidiyet yetmez. Medeni aidiyet de yaşar. Ben Londra'da yaşayan bir Müslüman değilim kardeşim. Bu toprağın tarihsel tecrübesi, irtibat kuracak tüm donanıma sahip olmak zorundayız. Bu kadar basit. Ben Boğaziçi arkadaşlarına Arapça öğretemiyorum. Cavurca'yı biliyorlar ya. Tamam, yetiyor. İlahiyatçı arkadaşların çok iyi çalışmaları var. Çok güzel üretim yapıyorlar. Gençler, ben ümitsiz değilim onu söyleyeyim. Gençlik canavar gibi. Çok müthiş gençler var. Benim tanıştığım, beraber çalıştığım ve ötede belediye çalışan bir şekilde Anadolu'da karşılaştığım insanlar var. Kesinlikle iyi yoldayız. İnşallah başımıza büyük bir kaza gelmez. Çünkü çalışıyorlar. O konuda ümitsiz değiliz. Zaten ümitsiz olsam ben medeni dokumaları yapmam kardeşim. Giderim evimde otururum ya. Nasıl gemi batıyor diye. Hani gemi falan battığı yok. kader biraz insanın yaptıklarıdır. Biraz çünkü kesbiyse eğer kader, biz de bir şey yapacağız. Onun için çok ümitsiz değilim ama yetersiz bunlar. Bir kere talip olan çok az. Bak biraz önce bir doktora jürisi için Batı felsefesi uzmanı olan bir hocamı aradım. Ben burada yıllardır felsefemde arkadaşlar diyorum ki kardeşim, bir imtihan açıyorsunuz, siyaset felsefesine 20 kişi müracaat ediyor. Ben aslında biraz şaşırıyorum niye bu kadar az. Çünkü 80 milyon müracaat etmişsiniz. Çünkü bütün Türkler siyaset filozof. Ahlak felsefesi. Hadi biraz olmadı estetik, sanat felsefesi. Mantık, metafizik, ontoloji, epistemoloji hakikaten. Uzman bulamıyorsun. Yok. Yani modern mantıkçı arıyorsun, uzman yok. Ya. Hani ben bunu söylüyorum. Değil mi? Jüride aradık bugün Aslı Hoca'nın jürisi için. Aynı şeyi Batı felsefesi çalışan hocamız da söyledi. Hocam nerede dedi ya? Keşke olsa. Ha o taraf da öyle. Yani her taraf böyle. Kolaya kaçıyoruz. Elimizi taşın altına koymuyoruz. Eşek gibi çalışmayı göze almıyoruz. Eşek gibi çalışacağız. Bunun Türkçesi budur. Unutmayın Miftah-ı Saade'nin girişinde siz ilme %100'ünüzü vereceksiniz. İlim size belki %10'unu verir. Belki. Böyle çalışan kaç arkadaş var? Diyor ki bana arkadaşlar hocam yetmiyor zaman. Kaç saat çalışıyorsun? 5 saat. Lan 5 saat çalışarak ancak doktora yaparsın. İlimle uğraşamazsın. 25 saat çalışacaksın diyorum. Diyor ki hocam 24 saat, 25 saat. Hep söylediğim şey, uykuda öğrendiğiniz ilmi çok küçümsüyorsunuz. Müslümanlıktan çok uzaklaştığımız için. Tamam mı? Bereket diye bir kavram yok hiçbirimizin. Ben soruyorum iş adamlarına, bereket kavramı sizin ticari ilişkilerinizde nerededir? Hocam o para etmiyor diyor. Ne biçim Müslümanlık bu ya? Bereket diye bir şey var. Şu öteye vereyim ben ders veriyorum, takip ediyorsunuzdur. Yorulmuyor musunuz? Niye yoruluyor? Dualar beni ayakta tutuyor. Bereket var bu işin ya. Benim vazifem bu. İlmin zekatı, ben artık ana parayı dağıtıyorum elhamdülillah ama vazifemizi yapmak zorundayız. Yoruldum, ne demek yoruldum? Herkes yorulur tabii. Biraz dinlenirsin, devam edersin. Cephedeymiş gibi ilim yapmadığım müddetçe bu işi başaramayız. Cephedeymiş gibi. Kanunlarında yaşamıyoruz ki. Orada ilim yapayım, gideyim yatayım. Müslüman arkadaşlar, özellikle size söylüyorum. Cephedeymiş gibi, bir cihatmış gibi, hatta cihat ekmermiş gibi ilim yapacağız. O zaman emin olun yorulmuyorsunuz. Nasıl ki asker sınırda nöbet beklerken yoruldum uyuyayım diyemiyorsa, değil mi? Yoruldum, uykum geldi, biraz geyik yapayım, gideyim vatanı kurtarayım biraz Kurtlar Vadisi izleyerek. Mesela maç izleyen adamı hiç anlamam ben. İlim adamını kastediyorum. Bak 90 dakika nasıl harcıyorsun ya? Vicdansız, Allah rahatsız olmuyor musun ya? Ben diyor hastasıyım diyor. Bilmem hangi takımı. Doktora git. Doktor yok mu? Neyse şaka bir yana ciddiyet ve titizlik ahlaktandır. Ciddi ve titiz yaparsak işinizi, bu sorunları çözeriz. Hepinize iyi akşamlar.
Ben niye ki geçen de gelmedi?